Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim
at hocam? Hocam at, vur.
Atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Kör yaşadım, kim ben ne, kim ben ne? Bastonu da hiç sevmem, vay
sana ne, sana ne?
Yan gelirinde yaparım,
kendime de bakarım.
Kavuk kör derler bana, basma sakın damarıma.
Ama
bazen de eğlendirdik.
Her gün hayat kaval dinlenedi.
Her gün hayat kaval dinlenedi.
Gerekli kafamda dallar edildi.
Gerekli kafamda dallar edildi.
Kaldırım deyip çizletti.
Kaldırım deyip çizletti.
Alır mı abi böyle dedi.
Alır mı abi böyle dedi.
Tabii ki reytingleri de eğlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Tamızda körlerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
26/12/2016/23 AKP'ye net bir görme özürlü milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine neden olan özürleriyle ilgili düzenleme torba yasa tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için açtık.
Aniden gözümüz açılsın.
Aniden gözümüz açılsa ne olur. Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş yani bu konuda hakikaten ve inanış şuymuş o dönemlerde bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba yani evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Bu ses bu. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Görmedi. Öttüm.
Evet ama siz bekliyorsunuz.
Bas Seda.
Evet.
Çok güzel.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını neler var? Ekran, ana ekran nasıl? Nasıl geziyoruz? Nasıl onaylıyoruz? Onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra MP3 olarak neler yapabiliyoruz? MP3 dinleme, sesli kitap dinleme olayı. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki...
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Rabbit Challenge'ın hafta içinden sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmadım.
Program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Beraber yolculuk ediyorduk.
Evet.
Tenisiz engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında
yine Radyo Gören Parmak'ta
Engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz sen bilirsiniz.
Biz buradayız.
Biz her hafta buradayız, 21'de yayındayız. Bilgisayar gibi müziği, her an paylaşmaya hazırız.
Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi, haydi. Daha kara yemiş, daha kara.
Sevgi ve müzik her an paylaşmaya hazırız.
Herkese bugün de bir çarşamba günü akşamından yine 21-23 saatler arasında
İstanbul'dan
yine Radyo Gören Parmak'ta
yine İstanbul'dan değil mi?
Yine İstanbul'da ve yine
sanki
yavaş
başka
yavaş
şehirden yayın yapıyoruz da yine İstanbul'da.
Yine aynı odamızda değil.
Yine aynı yerden stüdyo.
Evet, yine aynı odamızdan herkese evet. Merhabalar diyorum.
Ben de.
Ve bugün de tekrar sizinle birlikteyiz. Ve her geçen gün programımıza daha da ısınarak devam ediyoruz hocam.
Evet.
Evet, bu arada cızırtımız azalmış hocam.
Evet, ben o kabloyu değiştirdim yerini ya. Elektrik kablosu mikrofonu etkiliyor tabii.
Evet, şu an bana daha net gelen bir sesimiz var.
Evet.
Evet, buradan da tekrar programımızdan Mehmet abiye selamlarımızı sunarak başlayalım değil mi
evet,
hocam?
Her evet, herkese.
Başlamasını sağlıyor.
Bizi dinleyen herkese de ayrıca
bizi dinleyen herkese de iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar
tekrar
diliyoruz.
Sizlerle birlikteyiz. Bugün bence güzel haber ağırlıklı bir programımız olacak, yorumlarımız olacak.
Evet.
Nelerden bahsedeceğiz hocam bugün?
Hocam bugün neler yok ki programımızda? Bir Braille Tap Braille diye bir üründen bahsedeceğiz.
Evet, Tap Braille'imiz evet, var bir kere.
Tap Braille'imiz var.
Nedir? Biraz sonra anlatacağız. Evet. Bir okuma makinesi diyelim aha. Bunu.
Yine Braille ile bağlantılı olarak PEF diye formattan bahsedeceğiz.
Evet, yeni bir Braille format geliştirildi.
Evet,
PEF diye.
Ondan bahsedeceğiz. PEF formatından.
Yine Carlos garip bir soyadı vardı.
Carlos Mauro mu?
Mauro. Carlos Mauro evet. Diye Portekizli ve kör bir mimar.
Mimardan
var.
Bahsedeceğiz.
Onun hayatından bahsedeceğiz. Yeni bir sergi haberi var.
Evet. Enteresan bir sergi. İstanbul'da enteresan. Olanlara özellikle gitmelerini tavsiye ederim. Nasıl bir şey olduğunu ben de merak ediyorum hakikaten.
Evet, biz de inşallah.
Bir de şehir dışından için. İstanbul'a gelecekler. Yani gelebilme ihtimali olanlar da hani o ara belli bir sürede hani İstanbul'a gitme ihtimali var. Acaba sergi o zaman kapanır mı diye düşünenler için de sergi epey bir sürüyor
27
galiba.
27 Kasım'a kadar açık ki biz mutlaka bir gün oraya gidip kayıt yaparak programımıza
evet,
onun ayrıntılarını da taşıyacağız ama bugün sadece haberini vererek bile ne derden bahsettiğinden biraz o sergiden bahsedeceğiz hocam.
Evet.
Ve çok ilginç bir konuyu Adem abi bu programda yine gündemimize taşıyacak.
Tarımda
erişilebilirlik nedir?
Konusu evet.
Evet, tarımda erişilebilirlik nedir hakikaten? Ben de merak ediyorum. Adem abi sır gibi saklıyor bunu.
Yok bakalım. Ya o kadar da sır gibi değil ya.
Tarımda evet. Ne yapacağız hocam? Pamuk toplarken mesela diyelim ki.
Pamuk toplarken pamuğu nasıl buluruz? Pamuk topluyoruz diye ot toplar mıyız mesela?
Toplar mıyız? Ya da mesela fındık topluyoruz hocam. Fındık
topladın mı hocam sen hiç?
Çok ben çok
ben
topladım.
Ben de çok topladım.
Fındık şimdi belki bizi dinleyenler vardır. Burada ablamlar falan Ankara'dan dinliyorlar. Hı-hı. Onlar da yeni geldiler fındıktan. Fındık hı-hı. Toplamanın ama öyle erişilebilir olmayacak bir tarafı yok hocam. Dalarda dokunuyorsun. Elinde böyle yumruk yapar gibi elini sürterken direkt fındık eline geliyor zaten.
Evet,
kapsül bellidir.
Doğru.
Hızlıca tak tak tak yapıyorsun yani. Ama yine de tabii mutlaka biraz daha yavaş oluyor olabilir.
Fındığa yani, erişeyim derken dereye erişmeyesin hocam.
Hocam fındık bahçelerinde dereye kolay kolay erişemiyorsun. Çünkü dallar genelde sık dikiliyor. Yani evet. Yuvarlanmaya kalkınca bir başka ocağa çarparak direkt
duruyorsun
denerek, sonra başka bir ocağa.
Bizim orada düz olduğu için öyle bir şey yok tabii de ben şey duymuştum. Böyle Trabzon'da falan çok yamaç yerlerde fındık
hocam, bizim
bahçeleri
bizim mesela
var.
Orada Belen diye bir yer vardı. Belen. Hı-hı. Adı Belen yani. Bura öyle bir dik bir yer ki hakikaten. Tam ben orayı ilk gittiğim sıralarda. Hı-hı. 1990'lı yılların başıydı. Belene diye bir film vardı televizyonda. Bizi hatırlıyor musun? Bulgar
göçmenlerini falan. Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım?
Ulan onu nasıl özdeşleştirmiştim ya. Hakikaten çok şey bir şeydi. Ama nasıl yamaç böyle dimdik doğayla mücadele ediyorsun. Dalları tutunmak
zorundasın. Değil mi? Doğru. Zorundasın. Toplarken bir taraftan tutunman gerekiyor değil mi? Yani bizim bir de hocam şey vardır o... hadi gündüzün sıcağında neyse de sabah ilk gitmişsin çiğ yağmış çimenler şey kızak gibi bir kaydın mı da artık nerede durursun belli değil.
Evet evet ama bizim şeyler hele ki bizim Karadeniz'de daha böyle yamaç hocam bir de orada şu çok kötü tam kayarken elini yere tutarken elinin sırgana değdiğini
düşün. Biliyorum onu çok başıma geldi ben içine falan da düşmüşümdür yani bir gün köpek kovaladı beni köpekten kaçayım derken bahçe tellerinin oradan bir yerlerden bir de yamaç gibi bir yer varmış. Bahçenin içine gittim. Orada elimi koyacağım. İşte kalkacağım. Isırgan otları var tabii. Ellerim fena oldu. Üzerime başıma dikenler battı. Öyle çok şeyler olmuştur ya.
Peki hocam başına şey geldi mi fındık toplarken veya fındık toplarken yağmur yağmıştır. Dalın birine eğip fındığı alırken eline silip gelir.
Olur. Evet. O da oluyor bazen. Bazen biz kuş yuvaları bulurduk fındık dallarının içlerinde.
Ama o kuş yuvalarını nasıl yapıyorlar hocam?
Evet, çok güzel. Böyle sanki bir kase gibi yapmış. O kadar güzel örmüş ki.
Yani, müthiş yani. Güzelmiş. Normal bir ben kesin beceremem de zaten kendimle kıyaslamıyorum da.
Ya herkes de beceremez onu. Herkes beceremez onu yapmayı. Yani çok güzel öyle tabak gibi böyle kase gibi. Kenarları böyle hafiften dışarıya bükümlü. O kadar güzel yapmış ki.
Ama mesela şey düşündüm mesela şimdi tarımdaki mesela bizim orada ot bitmek için makineler var. Hı-hı. Böyle motor var bir tane amcam mesela sırtına alıyor. Onunla birlikte böyle bir bu şeyin aslında ot biçen o bıçaklara ne deniyor büyük şeylerine? Onların adı ne ya?
Hangileri?
Ot bitmek için kullanılan bir şey var böyle yerden.
Elle kullanılan da motor değil. Motor tırpan değil. Kullanırlar tırpan bizim orada.
Da, evet tırpan da var da bir de bir orakla keski da gibi bir şey. Orak mı?
Orakla da biçerler.
Keski gibi bir şey evet. Aha. Onun işte motorlusunu düşün hocam.
Bu o çim biçme motorlarından gördüm ben aslında var ya. Erişebilirlikle ilgili bir sıkıntısı olmaz mesela. Bir görme engelli kullansın.
Çim biçme de değil sanki o amcamların kullandığı ya. Yani böyle sırtına takıyor. Aha. Belki de çim biçme.
Benim gördüğüm makine şeydi. Çim biçme makinesi. Bir tane misinesi var onun. O dönen kısımda.
Ha misine evet.
O misine otlara çarptıkça otları çimeni kesip atıyor tamam mı? Onu
evet hocam bak doğru söylüyormuşsun tırpanmış. Hı hı.
Onu ben şey. O şeyde incelemiştim. Ben tırpanı da kullandım da tırpanın tutuş şeklini tam ayarlayamadım. Tırpanı yere saplamıştım.
Peki hocam sen mesela patates söktün mü?
Söktüm.
Nasıl buluyorsun patatesleri?
Valla şöyle onun şeyleri yukarıda oluyor filiz o şey yapraklı kısımları. Hı hı. Oradan yerini bulunca etrafını şeyle oyuyordum. Keser gibi böyle küçük kazma gibi şeyle. Hı hı. Oradan çıkartıyordum ama bazen biraz fazla uzağından oyuyordum. Topraklar mapraklar çıkartıyordum.
Elde falan da şey olabilir onlar. Yani o da ilginçti gerçekten patates falan. Patates böyle toprağın altında. Evet. Böyle bir fıkra geldi aklıma. Bir tane adam var böyle sürekli soylu bir adam. Benim dedem bunu yapardı, benim atam bunu yapardı falan diyor. Övünüp duruyor tamam mı? O da ünlü bir yazar var. Adam gidiyor oradan nasıl biri sizce bu falan diyorlar. Patatese benziyor diyor. Niye ki? Ne diyorlar? İşe yarayan kısmı toprağın altında.
O da güzel.
Patates deyince aklım hep o fıkra gelir hocam.
Evet güzel bir fıkraymış hakikaten.
Evet istersen bir müzik arası verelim ve programımızın
müzik vermeden bence şey yapalım.
Ne yapalım?
İletişim bilgilerimizi
İletişim
bilgilerimizi vermedik. İletişim bilgilerimizi
ya,
verelim derim ben.
Şey var ya Dijitürk'te Türkmax'a bir program var. Heberler diye. Hı hı. Şeye benziyor bu. Zeitung'u biliyorsun.
Hı, biliyorum.
Zeitung'un televizyon hali gibi yapıyorlar. Orada şey. Hı-hı. Bize ulaşmak istiyorsanız ulaşmayın falan gibi şeyler söylüyor. Bize ulaş işte şöyle her programa da şöyle. Bize ulaşmak istiyorsanız numaramız yok falan gibi şeyler yapıyor. bize ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar tabii ki radyo@görenparmak.org official yani resmi adresimiz. Evet. Onun dışında tabii diğer adreslerimiz de var. Neyi hocam?
Mesela engelsizerisim@hotmail.com hemen adresimiz mevcut.
Ve tabii ki engelsizerisim Twitter adresimiz var.
Twitter.com/engelsizerisim.
Tabii ve daimi mail adresimiz
mail@engelsizerisim.com.
Bu arada hemen son dönemlerde biz bir süre birazcık boşladığımız www.engelsizerisim.com sitemizi her geçen gün yeniden güncelliyoruz ve
evet.
Çok güzel bir site haline geldi tekrar.
Hı hı.
Onu günlük olarak takip etmenizi öneriyoruz. Birçok haberleri, yeni çıkan şeyleri, yeni bulduğumuz şeyleri doğrudan artık sitemizden paylaşıyoruz. Her gün acaba burada ne var ne yok diye bakarsanız pişman
yeni
olmaz.
Yeni gelişmeleri de takip etmiş olursunuz.
O yüzden www.engelsevişim.com sitesini ziyaret etmenizi de öneriyoruz.
Aynen. Evet.
Evet.
Güzel bir müzik çalalım.
Bu hocam Kazım Koyuncu'yu da çaldığın için çok teşekkür
evet,
ederim.
Evet hocam. Kazım Koyuncu'dan güzel bir parça dinledik.
Evet
Kazım Koyuncu. Ve bu Cem Yılmaz'ın da oynadığı bir filmde.
İstersen bir ara belki hocam o halini de çalar. Yani bulursak
bulursam,
şey yapalım.
Evet, bulursam
yani o Cem Yılmaz'ın onu söylediği öyle
çok onu da paylaşırım evet. Ama şimdiki çalacağım müzik de bir film müziği. Bakalım bu filmi izleyip de hatırlayanları da olacak mı?
Evet.
Ben izlemiştim. Biraz her ne kadar bizim Türk filmlerinde andıysa da film aslında güzel bir filmdi. Ben hatırlıyorum şimdi filmi.
Çal bakalım ben de merak ettim.
Bakalım o filmin müziğini çalacağım şimdi. Evet. Parçadan sonra yine buradayız arkadaşlar.
गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ
Evet.
Evet,
bu parçadan yayınladım. Sonra geldik tekrar.
Tekrar buralardayız evet. Arkadaşlar.
Bu parça arkadaşlar
Talip abi hemen yazmış zaten.
Benim gibi yaşı geçkin olanlar bilir bu filmi.
Neydi abi şu filmin konusu neydi?
1980'lerde oynamış bir film.
Hı-hı.
Bu Raj Kapoor oynuyordu filmde. Raj Kapoor Avara'yı o canlandırıyordu. Şimdi iki çocuk birlikte büyüyorlar. Biri kız biri erkek. Ama işte Leyla diye bir kız var ve onun ailesinin durumu çok iyiydi.
Hı
Bu tabii Rush Kapoor'un durumu iyi değildi. Bir süre sonra işte onlar
Rush Kapoor muydu?
Rush Kapoor Avara diye geçiyordu ama asıl filmdeki adını şu an ben de hatırlayamıyorum. Çünkü ben bunu birinci sınıfta mı, ikinci sınıfta mı ne izledim, çok oldu. 1985-86'lar belki. İlk izlediğimde tabii cuma akşamı TRT'de sinemalar oluyordu. Cuma akşamı izlediğimi hatırlıyorum.
Evet. Yabancı sinema mı oluyordu cuma? Cumartesi akşamları da Türk filmleri oluyordu.
Evet. Cuma akşamı izlediğimi hatırlıyorum. Bu filmi okuldan geldiğimi hatırlıyorum, hatta yatılı okuldan o gün. Bu daha sonra işte o avare oynayan, işte avare olan kişi, avare hırsızlık falan yapıyor, değişik şeyler uğraşıyor falan. İşte sonra Leyla ile karşılaşıyorlar mı? Bir şey için, yine hırsızlık yapmak için tamam. Piyano akortçusu falan oluyor, tamam mı? Leyla da galiba piyano çalıyordu. Onun evine gidiyor falan, piyanoyu akord etmeye falan. Sonra anlıyor onun olduğunu, bir şeyler oluyordu orada. Tam böyle şeylerini hatırlayamıyorum net olarak ama bir ara tekrar oturup izlemek isterim bu filmi bulursam.
Evet, hakikaten şimdi ben de ama biraz Türk filmsi.
Türk filmsi bir havası vardı hakikaten
ama
biraz.
Ama müziği meşhur oldu.
Hint filmlerinin ama Hint filmlerinin biraz böyle Türk filmi havası var.
Evet, zaten Hintlerde Bollywood galiba.
Bollywood var, evet.
Hollywood'un
Hollywood değil, onlarda da Bollywood var. Evet, yani. Bizde de Yeşilçam tabii.
Bir de Yeşilçam. Yeşilçam sokak hala var isimli.
Var, evet.
Demek ki oralarda bayağı insanlar vardı o sırada hocam, bu Yeşilçam.
Muhtemelen.
Kahvesi falan var galiba orada.
Şey olabilir. Falan. Ayhan Işık falan oralarda film sanırım şey zamanlarında.
Neyse, gören gözünü alınca hocam sen onları da bulursun rahat rahat artık Yeşilçam.
Bollywood mu?
Bollywood'u da bulursun. Bollywood'u bulamazsın. Sadece İstanbul'dan kalabilirmiş.
Gören gözümüz olacak, göreceğiz.
Evet, gören gözümüz olacak. Evet, başladı başvurular biliyorsunuz. Bütün körler onlarla şalkalanıyor.
Evet. Körler canlısı gören gözle şalkalanıyor hocam.
Bu arada Zerrin ablam da burada. Hem de çocuk esirgemede çalışan biri olarak ilk bana o haber verdi. Cuma günü falan, pazartesi başlayacak diye. Sen ondan sonra duyurusunu yaptın hocam şeyleri. Yalnız şey çok ilginç. Yani şimdi biz bu başbakanlıktan aldığımız özürlü kartlarını bu zaman kullanamayacaksak ne zaman kullanacağız? Ben onu anlamadım.
Hocam ikinci gören göz dağıtımı olacak. O daha çok görecek.
Bu, o zaman özürlü göre, kartlarını da mı göreceğiz?
O zaman özürlü kartlarını alacağız onu biz. Çünkü o daha çok görecek.
Evet. Bir de köyler arasında bir tartışma var şu aralar.
Evet.
Bizim aldığımız eski raporlar olur mu olmaz mı tartışması var.
Evet, ona tartışma devam ediyor. Yönetmelikten Olgun abi bir şeyler yazmıştı aslında. Yönetmelikte bir madde var. Geriye dönük olarak geçebilir diye. Çünkü şöyle bir şey var tabii. Aslında 2010'da çıkan o Aralık genelde çıkan yönetmelik, rapor yönetmeliği öbür raporları şey, geçmişe dönen bir yönetmelik aslında. Yani geçmişte o özürlü kimliği alırken aldığımız raporlar bile geçebilir aslında, ona bakarak düşünürsek. Ama özürlü kimliği kendisi geçmiyor tabii, ayrı.
Evet, Zerrin ablam yazıyor hocam, bak bu önemli bir bilgi. Diyor ki raporda sürekli ifadesi olması lazım ve oranının yazması lazım diyor. Bu yeterli diyor.
Güzel.
Evet, çocuk esirgeme kurumunda çalışan biri olarak bunu da hemen not ediyoruz. Biz gerçi yeni rapor için başvurduk ama acaba... Ha, son günü ne zaman Zeynep abla? Onu da yazar mısın? Pazartesi diye bir söylenti var. Öyle bir şey
ya,
var
pazar
mı?
Ya pazartesi diyorlar ama bence son günü değildir pazartesi ya.
O zaman bizim raporlar güme gider hocam. Ben bir eski raporla başvursam mı lan?
Nasıl?
Eski raporlardan biriyle başvursam mı acaba? Sürekli geçerli ama yönetmelikle şey yazıyor oradaki şeyde.
Son günü olduğunu sanmıyorum. Pazartesi günü de. Şöyle bir şey var. Mesela
ama bugün duyduğumuz kadarıyla daha İstanbul'da 145 kişi falan başvurmuş.
Evet, ona. Öyle bir şey duyduk. Ama yani veri bana... duyduk ama.
Bir dakika dur.
Evet.
Yarın diyor Zerrin ablama.
Yarın mı?
Hocam yarınsa biz zaten başlamadan.
Çünkü biz başvuramadan bitti ya. Yarın değildir
10
ya.
10 Ekim diyen arkadaşlar da varmış. Yok, yanlış dedi o. 10 Ekim diyor sonra. Bir dakika, hangi gün şimdi tam anlamadık. 10 Ekim mi? Yarın mı? 10 Ekim ne zaman hocam?
Bugün 10 Ekim ne güne geliyor?
Bugün ayın kaçı?
Bugün ayın 5'i.
5'i mi bugün?
Bugün 5'iydi, evet.
5'i. O zaman
yarın İstanbul'un hocam, kurtuluşu doğru. Bu arada. 6 Ekim 5 deyince aklıma geldi.
Evet, doğru. O zaman pazartesi oluyor 10 Ekim bir şekilde. eski raporlarla falan başvurmamız lazım. Yoksa yine bizi yine alamayan biz olacağız gibi geliyor ya. Daha önce bir şey dağıtmışlardı, onu da alamamıştım ben.
İstanbul'da bir ara VoiceIt dağıtmışlardı, böyle küçük ses notu almak için bir cihaz dağıtmışlardı.
Hocam de... Zerrin ablama bağlanalım mı Skype üzerinden bu konuyla ilgili?
Bağlanalım.
Bir net bilgi vermek istiyor.
Bağlanalım. Bağlanalım tabii ki. Her an bağlanacağız
hocam,
yani.
Yalnız önce bana bir USB vermen lazım tabii dışı, yoksa bağlanamayız hocam.
USB? Ha şey.
Yani nasıl bağlanacağız hocam başkanım? Ha, Ali Öztürk. Evet Zerrin ablacığım, al sen bunu bağlan.
Bu olur değil mi?
Olur mu ya? Bu çok kötü be ya. Bunu veriyorsun.
Hamburgeri dedin ya. Sen. Ben de hamburgeri getirdim.
Ya bu iğrenç bir şey hocam ya. Bunun resmisi de var.
Hamburger deyince ben hamburgeri getirdim. Ne bileyim ben.
Ya hamburger derken öbürünü kastettim hocam. Bunda doğru düzgün ses mes çıkmıyor ya. Şey mi bilmiyorum ya. Bir dakika. Ama bunun USB girişi de var. Bu ne işe yarıyor?
O şarja yarıyor.
Bir dakika.
Al bunu tak. Ha.
Ha, ver al. Şunu ya. Ver ya. Ver şunu.
Kızmana gerek yok hocam. Bize her çözüm var.
Onu sen iPhone için kullan, onun için işe yarıyor hocam.
Az önce hamburger deyince ben de onu buldum.
Ya ne bileyim hamburger işte yani.
Hamburger sosisli. Hamburger sosisli. Kastettiğim her şey var arkadaşlar.
Kastettiğim hamburger sosisli her şey, çayımız evet. Da var. Şimdi biraz sonra Zeyn ablamı alacağız. Bu arada işte ama ben hakikaten hala bu özürlü raporunun bunda kabul edilmemesi olayına şaşırıyorum yani. Böyle bir şey oluyor. Bu kabul edilmiyor. İlginç bence, çok ilginç geliyor açıkçası.
Ya zaten bizde her şey enteresan.
Bunu açtım hocam, ses çıkmıyor.
Çıkar.
Evet, Zeyn ablamı da bulduk şu an. Şu an hoparlöre bağlanıp Zeyn ablamı alacağız arkadaşlar ama şu an hocam aslında tanıdı ama şey yapmıyor. Her şey hoparlörü açmak mı geliyor?
Ortadaki düğmesine bastın mı? Ortadaki düğmeyi açman gerekebilir.
Ha. Bir dakika. Diğeri nerede düğme?
Ortadaki düğmeden açmak gerekebilir onu.
Bir müdahale eder misin hocam?
Bakayım.
Bir daha mı çıkart takayım?
Ama Jaws'un sesi gelir mi direkt buna, nasıl olacaktı?
Sen bir ayarla.
Bence şu an açık olması lazım.
Bir daha çıkarıp takayım mı?
Tak bakayım.
Çıkarınca zaten ses çıkmadı. Yok şimdi çıktı. Tekrar takıyorum. Hı hı. Açık mı şu an?
Açık olmasa evet. Arasın ben çünkü.
Ha evet. Hı hı. Güzel. Ama hangi ses nereden gelecek?
Jaws büyük ihtimalle normal kulaklıktan gelmeye devam eder. Skype oradan gelir. Ben öyle tahmin ediyorum.
Şu an yalnız Jaws'ı çalıştırıyorum, hareket et. Şimdi radyo mu nereden geliyor anlamadım ki. Jaws'ı buradan duyuyorum.
Tamam, radyo Jaws'ı oradan duyuyorsan Skype'da bundan gelecek.
Öyle mi diyorsun?
Tabii ki.
Evet, Zeyn abla bir açarsan.
Öyle olacağını ümit ediyoruz yani.
Hayır öyle olmayacak hocam, çünkü şu an Skype'da buradan duydum.
Ha, o zaman öyle olmayacak evet. O zaman Skype'dan değiştirmen gerekir tabii. Skype'ın ayarlarından şey yapman gerekir.
Kapattım Skype tekrar çünkü. Zeyn abla kapatır mısın? Bir daha arayacağım ben seni. Şunu düzenlemeye çalışıyorum.
Ben orada bir müzik vereyim bari.
Bir müzik ver, şunu bir ayarlayalım. Evet, bir müzik ararsın sonra.
Sonra göreceğiz. Tekrar geleceğiz.
güzeller sevdim, gönlüm hala sendedir. Uyan.
Her hafta buradayız, 21'de yayındayız. Bilgisayar gibi müziği her an paylaşmaya hazırız.
Evet.
Evet, bağlantımızı yaptık. Adem abinin dediği gibi bu tür USB şeylere geçince Skype'da arkadaşlar hemen onu söyleyelim. Araçlar, seçenekler bölümünde ses seçeneklerine giriyorsunuz. Orada tabla ilerlediğiniz zaman eğer bir şey takarsanız orada output kısmında, yani çıktı herhalde Türkçesinde, benim İngilizce de Skype, o yüzden çıktı kısmındaki sesi USB olarak seçtiğiniz zaman Skype sesi oradan geliyor. Şu an Zeynep ablamı aldığımız gibi. Hoş geldiniz Zeynep abla.
Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Biz birkaç haftadır buradayız ama sen ilk kez geliyorsun
evet,
galiba.
Yok, ben geçen hafta da izledim yayınımıza.
Geçen hafta demişti, evet hatırladım.
Evet, hatırlıyorum ben. Şimdi şeyden bahsedelim, bu sen orada çalıştığı için daha net biliyorsundur belki. Bu süreci bir anlatır mısın? Ne yapmamız gerekiyor? Eski raporlar oluyor mu olmuyor mu? Ne zaman son gün? Hani genel olarak bildiğin kadarıyla neler biliyorsun?
Şimdi son gününe ben de bakmadım. O konuda kimseyi yanıltmak istemiyorum. Ama internetteki sitede yayınlanan şey, işte internet başvurumuzu yaptıktan sonra evraklarınızı en geç 10 gün içerisinde teslim edin diyor.
Evet.
Şimdi bunu böyle düşündüğün zaman, şimdi ben bu başvurumu pazartesi de yapsam, 10 gün içinde teslim edeceksem onaylanma süresi, yani sonuçta kişiye, görevliye evrakları teslim etmediğin sürece onaylanmıyor. Aha. Yani başvurunu yapıyorsun ama orada onay bekliyor diyor sorguladığın zaman. Hı-hı. Ne zaman ki gidip görevliye evraklarını teslim edip onaylatıyorsun, o zaman oradaki sorgu değişiyor, yani sorgulama bölümü değişiyor. Onaylandı, işte dağıtımıyla ilgili bir süre bekleniyor bu sefer. O yüzden onunla ilgili herhangi bir şey ben de tam bilmiyorum ama yarın onu sorayım. Yine size telefonla bilgi vereyim, siz de duyurunuzu yaparsınız sitede. Kesin bilgiyi oradan alayım. İkincisi, rapor eski yeni tarihli diye bir şey yok. Sadece raporda sürekli yazması gerekiyor ve oranını yazması gerekiyor. Bugün onunla ilgili bize yazı da geldi zaten.
Ha, kesin bir bilgi mi bu söylediğin? Yani senin
evet,
bilgi
kesin
değil
bir bilgi, çünkü şöyle kesin bir bilgi. Hı. Ben oğlumla da paylaştık biz bunu. Oğlum da aynı şeyi söylemişti zaten. Bir iki avukat arkadaş da aynı şeyi söylemiş. Hatta dün de galiba birileri sıkıntı yaşamış bizim il müdürlüğünde. Bunun üzerine ben sabahleyin işe gittiğimde ilk şey fax gelmişti. Yani sabahın köründe bir fax gelmişti ve fax şey yazıyordu. Yani işte şu tarihli, yani işte bilmem ne 2010 tarihli yönetmeliğe göre, işte şu yönetmeliğe göre. Hı hı. Raporlar da yani kimseye yeni eski rapor diye diretmeyin, dayatmayın. Raporlarda sürekli ibaresinin ve oranının yazması bizim için yeterli, yani bu yönetmelik için yeterli diyordu. Yani o yazıda bunu söylüyordu.
Evet, sürekli ibaresi yazacak ve oran belirtilecek. Evet. Bu
yani şey diyor, rapor süresi diyor, yanında sürekli yazması lazım.
Evet, doğru. Genelde yazıyor zaten.
Artık rapor yüzde işte 80, 90, 100 neyse, yani %75
ve özel olacak. %75 ve özel olacak, evet.
Bir de o oranının yazması lazım. Bir de tabii ki raporun sayı ve tarihi yazması lazım. Mesela senin benim elimde bir raporum var Engin, 96 tarihli.
O biraz fazla eski bende daha.
Ben hep 90 tarihliyle girdim ama senin o 96 tarihli raporunda
oran
şey yok mesela. Oran var ama sürekli ibaresi yok.
Anladım.
O da ilginç bir durum yani, sürekli ibaresi yoktu mesela raporun.
Evet.
Yoksa ben senin adına başvuruyu yapacaktım. Hani sen de sana evraklarını gönderecektim, oradan şeyini yap diyecektim.
Evet, hemen bak, Onur da burada, ben de eski raporumla başvuru yapabildim yazıyor bir başka arkadaş. Demek ki bu bilginin kesin ol, bu önemli çünkü. Son
ama ben,
bu
yani
listelerde hep bu tartışılıyor.
Biz iş yerinde sürekli başvuru alıyoruz. Yani 3 gündür geliyor, ben arkadaşları görüyorum. Hepsi eski raporla geliyor.
Bir de bir şey sorabilir miyim bu konuda? İstanbul'da bir de şöyle bir sıkıntı var. Mesela her yerde olabilir şeyi olmasına rağmen her sosyal hizmet çocuk eski bir kurumu başvuruyu almıyor. Mesela şöyle bir söylenti var İstanbul'da. Sadece Anadolu yakasındakiler Maltepe'de, Avrupa yakasındakilerde nereydi? Bahçelievler'de alıyor.
Evet.
Yani bu konuda ne yapabilir adamlar almışlar?
İstanbul'da çok fazla kuruluşumuz var bizim. Yani gerçekten haddinden fazla kuruluşumuz var İstanbul'da.
Aha.
Belki bunu da merkezde, yani hani görmeyenlerin rahat ulaşabileceği noktaları seçmiş olabilirler. Mesela bir Ankara'da da var, almayan birkaç kuruluş Ankara'da da var mesela. Yani orada liste var biliyorsun, İstanbul ve Ankara için başvurulabilecek yerlerde liste var internet sayfasında.
Evet, var var. İşte hatta var da o liste tam tutmayabiliyor. Ben mesela gidip ona gidip şey olmuş diyenler oldu, o yüzden sordum.
Ya olabilir yani, belki bütün kuruluşlara da vermemiş olabilirler, o konuda çok emin değilim. Ama tabii şey de var yani, küçük kuruluşlar da var, küçük toplum merkezleri falan var mesela. Belki hani personel yetersizliği olabilir ya da ulaşımı zor yerler olabilir. O yüzden merkezleri tercih etmiş olabilirler, o konuda çok emin değilim.
Evet, bu da önemli bir bilgi. Peki şey konusunda bir bilgin var mı? Size başvuru alan bir kurumsunuz. Bilmiyorum kim alıyor sizden başvuruları, yani sen almıyorsun.
Şimdi bir memurumuzu.
Şey konu, acaba şu ana kadar ne kadar başvuru olduğu konusunda bir bilgi edinme şansın oldu mu? Kaç kişi başvurdu acaba? Şimdi 3000 ya İstanbul'da, 2000 Ankara'da vereceklermiş. Mesela İstanbul'da söyleniyor ki sadece 145 kişi şu ana kadar başvurdu deniyor ama...
İnanmıyorum, gerçekten mi?
Bilmiyoruz. Bu kesin.
Öyle bir duyum aldık.
Duyumlar alıyoruz. Bunlar tamamen sokak gazeteleri. Yani sizin öyle bir şeyiniz var mı?
Şimdi şöyle, bizim öyle bir hani hepsini görmeye şansımız yok. Ama gelen başvurulardan gördüğümüz, bugün akşam baktığımız yani son gelen kişinin başvurusu 357 idi. Ama tabii o internetten başvurmuştu. Anlatabiliyor muyum? Yani 357. sırayı almıştı.
Herhalde sadece.
Bu arada büyük bir ihtimalle bu şeyi bana Ankara'da ödülle verecekler. Ben size söyleyeyim, törenle verecekler. Çünkü ben birinci sırada başvurmuşum Ankara'da.
Tabii.
Sen hazırlıklı ol o zaman, bütün gazete ve televizyonlara çıkmaya.
Yok öyle bir şey, hazırlıklı olmuyorum ama kendime utandım yani. Hem hoşuma gitti birinci sırada olmak, hem de dedim ya bu kadar terbiyesizlik olmaz dedim yani.
İnsanlarda o gerçekten büyük bir kafa karışıklığı, anladın mı Adem Hocam? Sen listeleri daha çok takip ettin yani. Aha. İnsanların birçoğu yeni rapor almaya
tabii
çalışıyor.
Tabii evet, eskilerinde değişik bir şey, karmaşa var orada evet.
Ama bak raporlarda da böyle bir uygulama var. Ha bu arada oğlum bana şey söyledi, BİMER'e bir mail hazırlamış.
BİMER nedir?
Efendim?
BİMER nedir?
Bu başbakanlık ne o?
Bilgi işlem merkezi.
Ben yapmıyorum size ya.
Bilgi işlem merkezi.
Varsa birisi bir mailin açılışını meseleden yazsın size.
Bilgi tamam. İşlem merkezi olabilir.
Efendim?
Bilgi işlem merkezi olabilir.
Evet tamam, evet. Başbakanlık bilgi işlem merkezi olabilir. Hı-hı. Şey bu hani dilekçe yazmışsınız ya, işte sıkıntılarla ilgili dilekçe yazdınız, bir sıkıntı olsa.
He.
Hani 150'den de bir ara başvuruyor falan demişlerdi. Evet, dilekçe yazmış diyor. Oraya olgun mail atalım diye mail hazırlamış, bu özel kimlik kartlarını kullanabilmemiz ilgili.
Evet yani.
Ya onu kabul etmeye lazım aslında.
Başbakanlık yani, bu bize özürlü kimlik kartını veren kurulum da başbakanlık. Bu şeyleri yapan da başbakanlık. Yani çok ilginç geldi bana hakikaten. Devlet kendi içerisinde kendi verdiği şeyi geçerli saymaması hakikaten garip yani.
Düşünsene yani, bunu her yerde yaşıyoruz. Bir tek burada yaşamıyoruz. Özür dilerim, kartım geçerli mi? Yok, olmaz, rapor olacak. Yani iyi de ben, yani bir tane raporun aslında ben hastaneden çıkarken o zaman iki düzine rapor aslı gibidir yaptırayım çıkayım yani şimdi.
Yani.
Çünkü evet. Her yerde aslını istiyor. Bazı yerler direkt aslını istiyor.
Tabii. Evet.
Ama şeyde şey yazıyordu yani, aslını gösterip fotokopisi alınacak
tabii,
gibi.
Öyle yapıyoruz. Biz öyle yapıyoruz.
Peki. Son bir
bu arada ikametgahta sıkıntı yok. İkametgahı kurum almak
zorunda. Evet, oradan değil. Alabiliyorlar.
Biz almıyoruz değil mi?
Oradan alabiliyorlar. Ben de öyle biliyorum.
Evet, öyle yazıyordu çünkü şeyde. Aha. Yani bir tek biz o zaman rapor ve nüfus cüzdanımıza gitmemiz yeterli olur.
Zaten TC kimlik no'ya girince bir sonraki aşamada ben çünkü devam ettirdim bir sonraki aşamayı. Rapor bilgileri olunca bıraktım. Şey diyor, yazıyor. Adrese kadar yani sokağa kadar her evet, şeyi çıkartıyor evet. Oraya.
Senin bilgilerin tamamen çıkıyor zaten.
Aha.
Evet, son bir sorumuz daha var. Yani bu konuda bilmiyor olabilirsin ama belki duymuşsundur yine. Ankara tabii daha başkent olunca başbakana daha yakınsınız. Bu tür bilgileri evet, daha iyi duyarsınız. Sergün Tayyip'le içli dışlı olduğunuzu biliyoruz sizin.
Evet.
Tayyip Bey'le. Şimdi şu ne zaman dağıtacaklar? Bu kadar başvurduk falan. Sonra
Ekim
ne olacak?
Ekim sonunda yani? Dağıtımların başlayacağı söyleniyor. Ekim ama daha o da kesin bir bilgi değil.
Ekim sonunda.
Ama merak etme, onun duyurusu, yani onu da büyük ihtimalle bir Türk Esirgeme Kurumu dağıtacak. Onun duyumlarını alınca da ben size paylaşacağım.
Peki Zeynep ablacığım, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için programda.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Teşekkür ederiz.
Ben dilerse bu Skype'ı kapatamıyorum. O yüzden sen kapatırsan sevinirim.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Teşekkürler.
Evet arkadaşlar, çok teşekkür
gelişmeler
ediyorum.
Bu
gerçekten en azından bu bilgiyi netleştirmeniz önemli oldu. Bununla ilgili resmi yazı da var arkadaşlar. Yani emin olabilirsiniz. Hatta hocam bunu bugün bence Engel Seçimler programımızı dinleyemeyenler için bunu duyurmakta fayda var. Hani küçük bir duyuru olarak. Eski raporlarda sürekli ve oranı olması kaydıyla, yani sürekli yazacak ve oran belirtilmesi kaydıyla eski raporlarla da başvurulabiliyor. Bence en önemli bilgi oydu bu noktada aldığımız. Pazartesi günü son günü olma ihtimali var ama kesin değil. Yani bu bilgiyi de verelim. İstanbul, Ankara'da 345-350 mi dediler hocam başvuru sayısı?
Ama o bir şeydi galiba sanırım. Sanırım o
sadece Ankara'ya.
Ankara sadece yani. Galiba değil mi?
Yani öyle bir şey olabilir. Bu da önemli. Bu arada Onur buradan birkaç bilgi yazdı. Eski raporuna başvurdum diyor. Hani yani
tamam.
Bilgimizi kesinleştirme anlamında önemli. Aynı zamanda Onur şey yazmış. Maltepe ve Bahçeli Evler'den şey yapıyor. Talip Bey'le bu arada ben de 2 ay önce araba aldım. Malulükle ilgili bir şeyleri vardı. Sonra ben şey verince sorun kalmadı gibi bir şey diyor. Yani başka. Ha bir de tabii şöyle bir şey biraz sonra off the record onu biraz önce Zeynep ablam şey dedi. Bazı körler de şunu yapıyormuş hocam. Trenlerden beleşe yararlanmak amacıyla ağır özürlü de yazdırmayı tercih ediyorlarmış durumda. Ağır özürlü arkadaşlar. Bunu da takdirlerinize bırakarak yorum yaptım.
Yorumsuz bir şekilde.
Neden? Çünkü şimdi trenlerde beleş kaldırıldı biliyorsunuz bedava binme.
Evet.
Ama ağır özürlü yazarsa raporunda eğer şey olabilir.
Yararlanabiliyor yani.
Yararlanabilir.
Neyse.
Ben de hocam şöyle bir şey düşündüm.
Nasıl
hocam? Ağır özürlü yazanların işten çıkarılması mesela. Nasıl olsa bu ağır özürlü iş yapamaz mesela. İstihdam edilmemesi. Ne dersin?
Ağır özürlüsü olabilir.
Evet. Çünkü zaten ağır özürlü yani. Ağır özürlüğü olduğuna göre hiçbir şey yapamaması gerekiyor. Ağır özürlü ne demek? Bakıma muhtaç. Birilerinin tarafından bakılması. Bu konuda ne düşünüyorsun hocam?
Ben bu yorum yapmayacağım bunlarla ilgili pek. Bir şey demiyorum.
Evet. Bu arada benim yayın gider gibi oldu. Bir müzik arası ver istersen devam edelim.
Tabii. Parçadan sonra tekrar devam ederiz.
Thank you.
Evet, tekrar bir bu sefer de klasik müzik parçası verdik. Tekrar birlikteyiz. Değişik olsun diye bir de klasik müzik çaldık bu sefer.
Evet, güzel olmuş hocam gerçekten. Benim de yine internet sorunlarım devam ederip gidip gelip devam
hocam ediyor. Sen tabii benden biraz daha şeyde kalıyorsun. O yüzden olabilir.
Nasıl yani?
Doğu tarafında.
Ha, o yüzden diyorsun internet
geç gidiyor, geliyor, bir sorun oluyor.
Anladım hocam.
Buna bağlıyorum falan demişim.
Evet. Yani olur mu olur şu an cansa. Her şey şu an gidiyor bir yana. Evet. Bu arada yazışmalar vardı hocam. Şu an
hı-hı.
Evet sonunda.
Sonunda geldi mi?
Evet geldi.
Aa süper. İnternete kavuştun mu hocam?
Şimdi hocam sen biraz istersen tarımdan bahset çünkü benim bir Cevizler'deki sorunlar var.
Evet,
tarım erişilebilirliğinden bahsetmek istersen hani ona o konuya girmiştik ya.
Tabii tabii.
Oradan bahsedelim daha sonra yavaş yavaş o Top Brain ürününün tanıtımı ve benzeri şeylerle gidelim. Programımıza devam
şimdi
edelim.
Evet hakikaten güzel bir konu benim ilgimi çekti. Agribility. Agriculture tarım demek İngilizce. Agribility diye ulusal bir proje bu Amerika'da. Devletin de desteklediği tarımda erişilebilirlik sadece görme engelliler açısından değil yani bütün engelleri kapsayan hani görme engellilerin çiftçilik yapmasıyla ilgili işte bir şeyler yetiştirmesiyle ilgili bence hakikaten bizim o hani bize balık yemeyi değil balık tutmayı öğretin atasözüne de uyan bir şey çünkü ekonomiye bir katkıları oluyor ve
bazen küçük birkaç şey diye Onur Korno Konçertosu'nun 3. bölümüdür bu diyor.
Evet Onur teşekkür ediyoruz. Ben de sadece track 11 diye yazdığı için ne olduğunu da açıkçası çözemedim
evet,
ama
ne olduğunu
hoşuma gitti. Tabii çok güzel olduğu için bunu çaldım. Evet Onur bu konularda hakikaten
Zehrin ablam da bu ağır özürlükle ilgili bunun için farklı bir çözüm getirilmeli diyor. Evet ya yani insanların bu yollara düşmemesi için başka.
Evet evet. Kesinlikle katılıyorum bu konuda.
Evet, önceden Adem abinin sesi az geliyordu. Şimdi benim sesim az geliyormuş Celal abi. Sağ ol Celal. Çünkü mikrofonun şu an
evet, kırık bir mikrofonla
kırık bir mikrofonla mücadele ediyoruz. Son derece ilkel şartlarla mücadele ediyoruz.
Evet, artık benim sesim daha güçlü çıkıyor. Çünkü Sennheiser kulaklığım var. Bunu aldım alalı.
Ben de istiyorum o Sennheiser kulaklığı.
Sennheiser kulaklıktan alayım sana.
Bir de Herhaus'un dibi aynıdır kulaklığından alır mısın?
Herhaus'un dibi aynıdır.
Allah dur buraya her şey deviriyor. Evet hocam
sen tarıma geç. Hocam sen coştun her şeyi devirdin.
Evet hocam. Biz ancak evet. Toprak diyelim.
Tarımda erişilebilirlikle ilgili işte dediğim gibi ulusal bir proje ve engellere hakikaten üretime katan bir çalışma. Ben hoşuma gitti ve Twitter'ımda da zaten Facebook'tan şöyle bir paylaşım yapmıştım o zaman. Onu YouTube'la ilgili ya YouTube'da birkaç video gönderip biz hala abuk subuk Avrupa Birliği projesini yapar duralım. Adamlar çok güzel proje yapmış diye. İşte ne bileyim ortopedik engelli bir görme engellinin şey ortopedik engelli bir görme engelli yalnız çok enteresan oldu. Ortopedik engel olan bir kişinin işte traktörü kullanarak işte traktörüne binip tarlasında traktör gerektiren işlemlerini yapmasını kolaylaştıracak işte çalışmalar, görme engellinin işte tarım yaptığı arazisini, çiftliğini nasıl dizayn etmesi gerektiğine dair bilgiler barındıran güzel bir proje. Hı-hı. Örneğin şey var, asansörlü traktör sistemi, yani traktörü asansör eklemişler. Evet. Bu tekerlekli iskemleli biri işte çıkıp traktörünü kullanabilsin diye. Mesela böyle değişik çalışmalar var bu alanda. Görme engelliler için ben okuduğum şeylerden aktarayım. Neler yapmışlar? Aslında basit önlemlerle işte görme engelli, bazı bu işlerle uğraşan görme engellileri anlatmışlar. Mısır, nohut gibi ürünler yetiştirip satan görme engelliler var. Onlarla yapılan söyleşilerde onların ne dediklerini aktarmışlar. İşte mesela bir görme engelli şey diyordu. Yani ürünleri yetiştirmem çok rahat benim. Yani işte bir şey araç kullanamadığım için bunları bir yere götürmek konusunda yardım alıyorum. Satış tabii bunların içinde üretildikten sonra satılması da gerekiyor.
Ya ondan ama geliyor artık yeni sistemlerde bildiğim kadarıyla şeyler. Yani
tabii tabii yani
üretiyorsan o direkt yerinden satın alan
var. Büyük ihtimalle onlarda da vardır. Öyle bir şeyini yazmıştı bir görme engelli.
Peki ne yetiştiriyorlar genelde hocam?
Hocam nohut, mısır gibi böyle tahıl, işte bakliyat yetiştiren görme engelliler var. İşte çiçek yetiştirip yani çiçek üreticisi olan görme engelliler var. İşte meyve, sebze üreticisi olan görme engelliler. Yani diğer engelliler de var da görme engellilerden okuduklarımı anlatıyorum. Mesela az görenler için şey demiş, erişebilirlikle ilgili bir dokümanı vardı, onu okudum. İşte gözü, o görme az görüşü aşırı etkileyip şey yapmayan ışıklar kullanın demiş tarım arazisinin içinde, o çiftlik kısmında. İşte hiç görmeyenler için çitlerin dizaynında aniden işte bir yere takılıp çitin üzerine yuvarlanmayacak şekilde çitlerin dizayn edilmesi. İşte mesela şey var, sivri bir şey var işte bir yerde. Onun işte giderken görme engellinin kafasına çarpması için mesela şöyle bir pratik bir çözüm önermişti orada. Eski bir şey kumaşı ya da çorabı diyor. Oraya gerin. O sivri kısma çarpmadan önce o şeye çarpacağınız için eski çoraba bir nevi emniyet kemeri gibi bir önleyici şey alacak orada. Önlem olacak.
Evet, pratik
diye
bir çözüm. Doğru. Peki yani, hocam toprağa nasıl sürüyor bu körler?
Valla o şeyi bildiği için araç kullanan görme engellilerle ilgili şey de okudum, traktörünü falan. Şeyde şey demiş mesela, bir şey kullanırken böyle küçük araçları mesela bir yere giriyorsun, atıyorum o aracı bırakacağın bir yeri var, oraya giriyorsun ya da bir şey taşıyorsun, el arabası gibi bir şeyle bir yere gidiyorsun, duvara çarpmadan önce o şeye geldiğiniz kısımlarda tavandan diyor şey yapın, bir tane telle tenis topunu sarkıtın. Kafanıza gelecek şekilde ayarlayın onu. Ona dokunacağı için kafanız hemen o esnada orada durursunuz diyor mesela, tamam mı? Bir yere çarpmadan. Böyle değişik önlemleri var. İşte şey ya demiş görme engelliler, işte sulamadan ilaçlamaya her şey yapıyorum. Mesela zorlandıkları durumlarda gittikleri kurs var. Mesela bir görme engelli şey konusunda yardım aldığını söylüyordu. İlaçlama pompalarının kullanımı konusunda, ilaçları işte bitkilere nasıl püskürtülür, nasıl kullanmalıyım konusunda eğitim aldığını söylüyordu bir görme engelli okuduğum dokümanda. Ondan sonra yani şöyle bir şey, bazı şeyleri hani pratik çözümler getiriyorsun ya, bazı şeyler ama nasıl yapılabilir diye bilmediğin durumlarda bu kişi bu işlerle uğraşan, yani bu işlerle uğraşan derken bu eğitimleri verecek şeyler var, eğitim. Eğitim kısmı da var projede. Yani işte görme engellinin
ilaç... Bu bir proje mi yani?
Tabii tabii. Ulusal bir proje bu Amerika'da.
Kim yapıyor? Amerika bunu yapıyor.
Amerika'da devlet desteği de olan bir ulusal bir proje bu.
Evet. Gerçekten hoş bence.
Yani. Evet. Çok güzel bir proje. Dedim ya hani bizde bir söz vardır ya işte, bize balık yeme değil balık tutmayı öğretin diye. Hakikaten düşünüldüğü zaman...
Aslında baktığın zaman Türkiye'de de hocam köylerde yaşayan çok fazla görme engelli var. Yani her türlü engelli var da. Yani şu 400 bin falan var deniyor ya. Ama büyük çoğunluğu aslında bu tür kasabalarda, köylerde, tarım arazilerinde biz çok azınlığız yani hakikaten.
Tabii çok aslında.
Belli kesimlerinde yaşıyoruz. Ve bu insanlar genelde ne yapıyorlar mesela? Bu önemli bir soru ve konu. Yani ne, nasıl mesela bizim köyde benim hatırladığım bir arkadaş vardı. Biz köye gittiğimizde. yani biri sürekli çuval falan taşıtıyorlardı adama. Hani öyle, ondan sonra biraz da şey iddia. Herkes birinin kapısına gittiğinde bile ekmek arası bir şey yapıyordu, onu yiyordu falan. Hani öyle devam ediyordu ama hani bir saygınlığı yoktu çok fazla gibi hatırlıyorum. Yani belki de yanlış hatırlıyorumdur. Belki senin ablamlar daha iyi bilir ama yani şey yoktu. Ve birçoğu da böyle görülüyor olabilir yani hani şey olduğunda. Halbuki tarımdaki senin dediğin gibi çok rahat birçok tarımsal şey yapabilme yani, şansına sahip aslında.
Mesela bir görme engelli.
Ama yani kaç kişi emanet eder mesela ki al da sen bunu yap yani, diye onu merak ediyorum. Bizim, burada.
Bir görme engelli mesela şey anlatıyordu işte, şey yapıyorum gidiyorum işte bitkilerin her günlük durumlarını inceliyorum. İşte büyüme aşamalarının şeylerini, yapılması gerekenlerle ilgili dönünce bilgisayarda şey yapıyorum, notlar alıyorum. Eksiklikler neler, işte nereye ne yapılacak. Hı hı. Sesli bilgisayar yani bildiğimiz ekran kurucu bilgisayara. Hı hı. Ona notlar alarak yapılması gereken işlerini de düzenliyordu mesela. Hı hı. Aslında tarım artık şey hani elle de değil, makinalaşmaya başlıyor. Şeyi de öğretiyorlar hani makinaların şey olabilecek, tehlikeli olacak makinelerde nasıl kullanılabilir? Onlarla ilgili eğitim şeyleri de var, aşamaları da var aslında onların. Görme engelliler, diğer engeller tabii ki yapar da görme engelliler olduğu için bizim konumuz. Görme engelliler hakikaten yani tarımda ilaçlama olsun, sulama olsun, kendilerinden yani kendiliklerinden bir işte yeri olup burada bir şeyler yetiştirip bunları rahatlıkla bir satışa sunabilirler hakikaten. Destek verilirse burada da bence Türkiye'de de. Ama evet, işte evet, bizde hani projeler biraz daha böyle görme engellilerin bir şey üretmelerinden çok bir şeyler yapalım, görme engelliler onu tüketsinler mantığıyla yapılan projeler var bizde. Genelde.
Evet, doğru söylüyorsun hocam. Gerçekten öyle. Ama hakikaten bence bu konuda gündeme taşımak güzel bir konu oldu. Önemli bir konu. Çok da fazla değinilmeyen bir konu. Yani evet. Bununla ilgili proje yapmak da bence önemli. Çünkü
tabii tabii.
Özellikle baktığım zaman bizim ülkemizde çok daha fazla buna ihtiyacı olan insan olma ihtimali var yani.
Tabii yani.
Bak mesela Celal diyor ki benim çay var memlekette, çayla uğraşmak isterim diyor. Yapabilir mi hocam çay?
Bence rahatlıkla yapar ya. Yeter ki hani engellenmesin.
Yani fındıkta da mesela çok sıkıntı yok. Fındığı çok rahat yapar. Yani
fındığı, hele fındığı ya. Fındığı ben fındıkta gerçekten yani görme engelini yapacak.
O ilaçlama falan yapabiliyorsa
yapar, kesinlikle
hocam,
yapar.
Hocam ilaçlayacak, otunu biçecek zamanı.
Hocam şimdi zaman şöyle bir şey var.
Yani bütün bunları yapabilir.
Şimdi ya. ilaçlamayı yapan kişi. Hı-hı. Tamam, görüyor ağacı.
Sulama da ihtiyaç çok Karadeniz'de. Zaten her seferan yağıyor.
İlaçlama yapan kişi ağacı görüyor ama mesela görme engelli bu şeyi nasıl kullanacağını bilirse, işte atıyorum ben bunu işte o pompalardan mekanik olanlarından ben denemiştim. Bizim vardı, elma bahçemiz vardı. Rahmetli babaannemle dedemle ben giderdim bahçeye. Pompayı alırdım sırtıma. Onun değişik bir pompa vardı. Bir kolu vardı. Onu aşağı yukarı indirip kaldırarak o ilaç şey yapılıyordu. Onun bir de böyle hortumlu bir silaha benzer bir şeyi vardı. Onun tetik gibi bir yeri var. Ona basınca o ilacı püskürtüyordu, tamam mı? Ben alıp yapmıştım hatta. Çocukluğumda hatırlıyorum. Yalnız işte alınması gereken önlemler, ama herkesin alması gereken önlemler, ne bileyim. İşte rüzgarlı havada, aşırı rüzgarda ilaç yapılmaz. Çünkü rüzgar kendine doğru geldiği zaman sen o ilacı yutarsın. Tabii ilaçlar da çok böyle aniden deri yolu bile zehirler ilaçlar var. Önemli olan bunların nasıl kullanacağını bilmek, işte ne bileyim oradaki uyarılara da uymak. İşte maske takılacaksa maske takacaksın. İşte eldiven gerekiyorsa eldiven takacaksın. Belki görmeyenin eldiveni, işte eli daha çok rahat hissedeceği dokunduğu yeri şey bir merdiven eldiven olacak. Merdivenlerden çıktı ya. Daha böyle işte ince bir eldiven ama koruyucu bir eldiven belki. Çünkü görme engelli, ben hatırlarım böyle kar yağdığı zaman kalın eldiven giydiği zaman elle dokunmayı seni kaybettim şeyi alırdım. Eldiveni sevmem o yüzden ben.
Eldiveni ben de evet kullanamıyorum yani.
Evet, hiç ama eldiven kullanamıyorum. İşte mesela tarımda ilaçlama yapacaksın. Öyle abartı bir kalın bir eldivene gerek yok. Yani ince, bir şey de geçirmeyen ve dokunduğun zaman hissedebileceğin çok güzel bir eldiven bulabilirsin. İşte ne bileyim, bir ağacın işte etrafında dönerek ne kadarını ilaçladığını öğrendikten sonra çok güzel ilaçlama da yaparsın. İşte o ağacın dibini çapalama işini de yaparsın. Otunu da biçersin. Çünkü ot biçmek, ot türü şeylerden, böyle yabani otlardan temizlemek tarım ürünlerinde basit bir şey. Ben bunu yapmışım yani. Şeyi alıp elime işte bir tane, hatta çok pratik bir şey vardı bizde. Böyle hiç sallamaya şey gerek yok. Böyle tırmık tarzı bir şey. Çektiğim otları koparıp atıyordu, tamam mı? Onu çekerek çok rahat, bir de ayağınla hissediyorsun ya temizlediğin yerleri. Evet, temizleyerek belli bir sırada gidersin, bahçeni temizlersin. Hatta o misinalı, o dediğim ot biçme makinalarını bile rahatlıkla kullanabilirsin. Ki bizim görmeyenlerin çoğu mekanik işlere de yatkın. Buna bir şey olacağını, bunun tamiratını bile yapar yani. O yüzden işte bence arkadaşın çayla uğraşmaması için hiçbir neden yok. Uğraşılabilir yani.
Evet, bence de gerçekten uğraşılması mümkün. O nedenle önemli olan burada ya biraz şey hocam, yani hangi işi yapıp yapamayacağın konusunda sen eğer şey düşünüyorsan, yani kendin yapmak istemiyorsan hiçbir işi yapmazsın. Yani
hangi işin yapıp yapamayacağı engellilikle alakalı değil hocam. Neyle alakalı biliyor musun? Tamamen yetenekle alakalı.
Aynen hocam. O kişinin mesela yeteneği. Ben beceremem asla. Mümkün değil.
Bir arkadaşım vardı, şey diyor. Şey diyor, böyle mekanik tamirata da çok meraklı bir arkadaş. Böyle çanta, valiz gibi bir şey, aletleri doldurup gezer, tamam mı? Bu kontrol kalemi sunum yapmıştım ben, onu o getirmişti. Havil diye bir arkadaş. Şey diyor, ya diyor, şey geliyor içimden diyor. İşte şunu yapamazsın diyen işte yani gören insanlar diyorlar ya, işte şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Abi o adam inanına gidip evini işte delip kornet takacaksın diyor. Öyle bir evet, değişik abi. Şey vardı. Floransını değiştireceksin diyor, tamam mı, işte Florans söküp yerine avize takacaksın diyor, tamam mı? Öyle değişik önerisi vardı.
Ben bir tek şey hatırlıyorum, köyde biz köye gittiğimizde babam bana şey yapmıştı hocam, bak bu da tarımla ya, şimdi odun kesmek, şimdi gerçi motorla çıktı da. Motor için biliyorsun bir hızar vardır, böyle sobalık hale getirmek için odunları. Babam böyle bana bir eşik yaptı. Hocam. Bu eşik şey yapıyor, böyle iki tarafına odunu koyuyorsun. Böyle eşik derken yani tahta iki tarafı böyle şey, tahtanın oturtulduğu, odunun oturtulduğu bir yer.
Ortası boş.
Ortası boş.
Oradan ya. Kesiyorsun değil mi?
Yok, bir tarafına atıyorum, sağ tarafına doğru eşiği.
Anladım.
Odunu işte ne kadar kesecekse parmağını
ayarlıyorsun, kesiyorsun.
Bir buçuk karıştırdığında o tam o eşiğe yakın oluyor. Oradan ortasından elini koyuyorsun ki düşmesin odunu. Şey yaparken şak şak kesiyor bunlar.
Zaten çok hocam işte bu bir erişilebilirlik. Çünkü orada ne diyor biliyor musun? Mesela diyor ağır bir masa var. Ağır bir parça var. Büyük bir şey diyelim. Siz diyor bunun altına diyor şeyi koyup yuvarlak odun parçalarını bunu tekerlek gibi görerek kaydırırsanız diyor bir yere götürmek için onların üzerinden bu bir erişilebilirlik çözümüdür diyor mesela. Böyle basit bir sürü çözüm var aslında.
Evet,
bu olmaz dedi. Mesela bir şey yapmıştık biz.
Ya ile çok teknolojik müthiş araçlar gerek yok.
Hayır. Yani mesela işte adam demiş oraya işte ne bileyim böyle koruma yap. Yani koruma. Sivri bir yere kafayı ya da işte gözü bir yeri vurmadan önce oraya bir çorap gerin diyor eski. Ona çarpacağınız zaman o sivri şeyden belli bir mesafede diyor o sivri bir şeye çarpmayacağınız için orada ona çarptığınız için o da yumuşak bir hani böyle elastik bir şey ya. Ne olacak? Bir yerde zedelenmiş olacaksın.
Evet, gerçekten doğru. Evet hocam, o zaman biraz müzik arası vereyim. Konumuz çok. Bundan sonra başka konularımıza da.
Evet, bir müzik arasından sonra şey yapalım. Tekrar devam edelim konularımıza, doğru söylüyorsun. Parçadan sonra buradayız o zaman.
Parçadan sonra buradayız.
Evet.
Ben de bu cehennem gibi yürek olmasam, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasam, bir de canan can katan o sevdan olmasam, sevdan olmasam, bir de canan can katan o sevdan olmasam, sevdan olmasam. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, sen olmasan canım. Ah bu çile çekilmez, ah bu hayat çekilmez,
ah bu hayat çekilmez,
ah
çekilmez.
Altı hayat çekilmez.
Sen olmasan canım. Çile çekilmez. Ben de bitip tükenmeyen umut olmasan, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasan, bir de cana can katan o sevdan olmasan, sevdan olmasan, bir de cana can katan o sevdan olmasan, sevdan olmasan. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez, ah bu hayat çekilmez,
ah
bu hayat çekilmez,
ah bu hayat çekilmez.
Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez. Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez, çekilmez. Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez, ah bu hayat çekilmez,
ah
bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah çile çekilmez.
Evet.
Evet. Bu arada Erol Evgin gerçekten Ergin. Güzel bir şeydi.
Hakikaten güzel parçaları var. Ya ben Erol Evgin çocukluğundan beri sevmişimdir.
Evet. Çağrı bana bir şeyler soruyor bu arada ama Skype'den beni dinlemiyor. O yüzden şimdi onu cevaplamayacağım. Bak önce hocam MSN'den bize gelenler var mı?
Skype'den mi dinliyor? Hadi tamam.
Bu ne ya? Bu kim? Ha pardon. Hocam evet bakıyorum. Sanki bir iki MSN yazan oldu gibi geldi de ona bakıyorum ama alt tablerle gezerken herhangi bir şey göremediğine göre. Evet. Şimdi arkadaşlar size çok değişik bir üründen bahsedeceğim. Adı hocam sen de yardımcı ol bu ürünün konusunda bana. Tapbrail. Tapbrail. Tapbrail ne olabilir diye düşünürsek Tapbrail çok değişik ama bence kullanılabilecek bir şey, yararlı olabilir. Ne dersin hocam?
Evet ben de bakınca inceleyince hakikaten güzel bir şey
hoş
olabilir
diye düşündüm. Bir şey olabilir gibi geldi.
Çünkü sanki böyle kitap okumada bir özgürlük sağlıyor gibi değil
evet,
mi?
Evet. Şimdi Tapbrail'in önce boyutundan bahsedelim. Öyle başlamak en güzeli. Bir zımba teli büyüklüğündeymiş arkadaşlar. Yani veya bir mouse büyüklüğünde en fazla yani, olabileceği şey. Yani koy cebine taşı anlamında aynen, bir ürün bu.
Aynen.
Peki ne işe yarıyor? En temel fonksiyonu mürekkep baskılı yazıları Braille alfabesiyle okumanızı sağlıyor. Bu çok önemli. Bu kadar küçük bir alette, minicik bir alette mürekkep baskılı bir yazıyı Braille alfabesi kullanarak okumanızı sağlıyor. Yani doğrudan mürekkep baskıyla basılmış herhangi bir kitap, gazete, dergi ne olursa artık bunları Braille alfabesi üzerinden dönüştürüyor ve sanırım hocam küçük olduğu için her şeyi de okuyabilirsin değil mi? Yani öyle düşünüyorum.
Tabii. Yani
her üzerinde taşıyabiliyorsunuz. bütün evet aynı zamanda istenen kişiler için konuşma da sağlıyor. Yani harfleri tek tek seslendirebiliyorsun.
Her iki özelliği de var. Sen hangisini istersen onu ayarlayabiliyorsun.
Evet, evet. Gerçekten buradaki tanıtımda çok görmeyenlerin bütün yazılı materyallerine, mürekkep baskıyla yazılmış materyale erişimi için devrimsel bir araç. Çok, gerçekten şu ana kadar birçok okuma makinesi var. Cep telefonlarına kurulan yazılımlar var. Veya bu büyük işte Sera gibi. Sara mıydı o? Sara gibi Sara. Başka birçok evet, okuma makineleri var veya başka firmaların ürettiği ama bunlar ya çok büyükler ya da sadece cep telefonlarında. İlk kez Braille'i ve özellikle Braille'i ön planda sunan ve bu kadar küçük bir şeyde sunan bir araç olması açısından bence önemli derslerim.
Evet kesinlikle katılıyorum sana bu konuda.
Düşünün hocam bu neyi sağlıyor? Otobüste giderken kitabınızı eline alıp okumanızı sağlıyor mesela.
Evet.
Normal bir roman alacaksın. Herkes gibi orada okuyarak gideceksin. Üstelik de ve Braille alfabesiyle okuyacaksın. Hakikaten ilginç bir şey.
Evet. Evet.
Peki bu nasıl oluyor yani onu söyleyelim. Şimdi bu aletin bir kere şimdi 4 tane temel fonksiyonu var. Önce onu söyleyelim. Bir kere bütün Braille yazılı şeyleri Braille ve konuşma olarak sağlayabiliyor size. Birinci fonksiyonu. Sadece Braille olarak da alabiliyorsunuz. Yani hiç konuşma olmadan ki ben onu tercih ederim böyle bir cihaza büyük ihtimalle. Renk tanıyıcı özelliği var aynı zamanda. Yani evet. Renk tanıyıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve bir de çok güzel bir şey. Daha önce mesela USB'den yüklediğiniz bir text dosyasında bundan okuyabiliyorsunuz.
Evet. Mesela bir elektronik kitap buldun text formatında.
Ha, text formatında.
Bunu at evden bilgisayarda. Yolda giderken oku Braille olarak.
Evet. Yani bunu da sağlayabiliyor bu alet. Peki bunu bu kadar küçücük bir alet nasıl yapıyor olabilir? Biraz buna bakmamız lazım. Anladığım kadarıyla bir tane mi hücresi?
Tabii. Hücresi var bir hocam. Altı tek, noktadan oluşan bir yeri var işte bir tane.
Tek bir tane karakter, altı noktadan
tek
oluşan
karakterlik.
Şey var arkadaşlar. Ve siz bu mouse gibi şeyi kitabın üzerinde bir elinize sürüyorsunuz. İleri doğru değil mi? Satın üzerinde gezdiriyorsunuz. Evet. Gezdirdiğiniz müddetçe de karakterler tek tek elinizin altındaki o hücrede beliriyor. Belirerek gidiyor ve diyor ki bir kişi saniyede 20 karakter civarında okuyabilir diyor değil mi?
Evet.
Yani aşağı yukarı düşünüyorum. Evet düşününce okunabilir. Çünkü şey olduğu yani zaman.
Braille okuma hızı da iyiyse.
Braille okuma hızına bağlı olarak.
Doğru. Şöyle olacaktır muhtemelen.
Derin yazdık mesela hocam. Derinde ne fay? 1, 4, 5, 3, 5, 10. 12, 16. Bir derin diye bir kelime yazdık diyelim. 16 karakter ve bunu bir saniyede okuyabilirsin. Hızlı hareket edebilirsin.
Evet.
Yani bu şekilde okuyarak mouse'la ve Braille hücrenin üst ve altında noktalar var. Satırı doğru takip edebilmeni sağlamak için. Değil mi hocam? Yani ben yanlış anladım.
Evet.
Bunlarla birlikte de okumanızı sağlıyorlar. Böyle küçük bir alet. Ne dersin hocam? Değişik değil mi?
Evet değişik hakikaten ama şöyle bir şeydir o tabi aşamalı aşamalı geliştirirsin mesela ilk önce sürerken belki ilk anda hızlı sürüp takip edemeyebilirsin ama o elin gittikçe gelişecektir o hızı.
Efendim hocam pardon bir şey söyledim.
Yani şöyle diyorum ilk aldığında belki öyle 20 karaktere çıkamayabilirsin o senin onu kullanma etkin kullanmaya başlamanla gelişir. En son artık işte demek ki öyle okuyanlar var. Adamlar boşuna bu sayıyı atmamışlardır.
Evet. Tabii eylemle herkesin belki merak ettiği el yazısıyla o şeyleri çeviremiyor. Tabii
büyük ihtimalle okumaz.
Bu onunla ilgili. Evet, bunun içinde bir OCR var büyük ihtimalle. Ne olduğunu bilmiyorum. OCR'ın da el yazısını okuması mümkün değil. Bunun yolu eylem tarzı kişilerin bunu soranlara yolu Opticon cihazı aslında. Onda yenileri üretilmiyor.
Evet.
Hakikaten Opticon bence Opticon. Üretilmemesi yanlış yani yeni
versiyonu. Opticon cihazı deyince enteresan
yani
bir şey.
Anlat istersen Opticon'un ne olduğunu hocam bilmeyen arkadaşlar olabilir.
Opticon'la ilgili bir şey anlatayım. Ne olduğunu anlatayım da enteresan bir şey buldum geçen gün. Bir listede okurken. Opticon arkadaşlar şeye benziyor. Bir ototeybine benziyor aslında. Şekil olarak. Ototeybi görenler varsa bilmiyorum. Bir dikdörtgen bir kutu. Ve bunun ön tarafında parmağınızı içine sokabileceğiniz bir yuvarlak değişik bir delik var böyle. Oraya parmağınızı koyuyorsunuz ve bir tane bir kablo ile Opticon o dikdörtgen kutuya bağlı bir kamera var. Bu kamerayı yazıların üzerinde gezdirirken o yazılar elinizin altında kabartma olarak değil ama normal şekliyle o elektriksel olarak şey yapıyor. Mesela oysa bir yuvarlak bir elektriklenme oluyor elinizde, kıvrılma öyle yuvarlak şekilde. Ve bu şekilde o kamerayı şeyde sayfada gezdirdikçe o şey yazının üzerinde tabi bunun için şey bilmek gerekiyor. Normal Latin alfabesindeki Braille alfabesinde değil de normal alfabedeki harflerin şekillerini bilmek gerekiyor. Evet, bunları yani, bu şekilde takip etmek gerekiyor. Yani bu şekilde okunabiliyor Optokon'da kullananlar var. Hatta birini duymuştum ben. Bu görme engelli birini, Ankara'daydı galiba. Bununla çatır çatır gazete okuyormuş. Ben üniversitedeyken anlatıyorlardı. Hatta okurken bir cızırtı çıkıyor şöyle, cızır cızır cızır falan.
Hocam tabi Selahattin abi de çok anlatıyordu, Emin abi de anlatır. Bence bunun yenisinin üretilmemesi çok büyük bir şey. Çünkü kullanıcıya bir kere o özgürlüğü veriyorsun. El yazısı da olsa sen adamın el yazısını biliyorsan okursun yani mesela. Düşünsene hocam.
Bu tür şeylerin tabi kullanıcıları olduğu için şey varmış bir tane. Şu an mail adresi aklımda değil, geçen okuyordum. Böyle eski ürünlerin görme engellerinin birbirine alıp sattığı bir liste. Mail listesi varmış. Optokon kullanıcıları hala orada. Optokon arayanlar varmış yani orada. Kullanmak için.
Gerçekten Optokon yani bence bir şekilde en azından o kullanıcı kitlesine cevap verecek bir şey. Bu aslında ürün ona yaklaşmış. En azından Braille olarak.
Evet. Hatta orada ama da bahsediyordu sanki öyle bir şeyden. Optokon'a benzerliği olduğundan
evet,
falan.
Ama şöyle yani bunda kabartmıyor. Mesela öyle bir seçenek de olmalıydı alternatif hocam.
Evet. Belki bundan sonraki versiyonu öyle bir şey de koyabilir hocam bence. Düşünsene yanına bir yerler koyup oradan da normal harflerle takip etmesini
sağlayabilir. Normal harflerle olsa mesela öyle bir seçenek de olsaydı. Güzeldi. Yani bu o tabrayı böyle bir alet ama fiyatı bu kadar küçük değil.
Maalesef, maalesef. Fiyatı bu kadar küçük değil.
3000 euro gibi bir şey diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam.
Ben okuduğumda sanki şey diye okuduğumu hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum. 1600 pound diye.
Okudum. 1600 pound. Yani 3000 euro aşağı yukarı benzeyen bir şeylere geliyor mu?
Euro, yok. Euro ile pound birbirine yakın sayılır aşağı yukarı.
Mesela 3000 euro gibi okudum ama zaten daha yeni çıkan bir şey. Onlar da kabul ediyor zaten. Bir tanıtım videosu var. Orada da kabul ediliyor. Yani evet. Fiyatının çok pahalı olduğu.
Bu ürünle ilgili şeyde de tanıtım var bu arada. Ben orada bulduğum için buraya şey yaptım. Blind Cool Tech adresinde bunu İngiltere dağıtıcısı bir şey yapmış. Bir bayan. Tanıtımını yapmış.
Ben hatta, YouTube'da bir şey vardı web sitesinde onu izledim hocam. Blind Cool Tech'tekine bakmadım.
Ona ben de baktım galiba YouTube'dakine. Şey orada şöyle okumasını falan da yapıyor. Bir de mesela şey okurken arkadaşlar ben şahsen şey sesli okumasını pek tercih etmezdim. Sizi takip etmeniz gerekiyor. Şöyle yani kelimeyi okumuyor. Şöyle geçiyorsunuz ya üzerinden. Şöyle diyor mesela A, L, I, N, D, I diye.
Evet. Onda tabii İngiliz. Zaten hocam o kelimeyi bir tek Fransızca da okuyormuş galiba.
Galiba evet öyle bir
Fransızlar
şey.
Fransızlar geliştirdi galiba.
Tabii evet Fransızlar geliştirdi.
Hayır tam Fransızlar böyle şeyler becerir. Ama Fransızlar da Braille geliştirmesi tabii önemli bir şey.
Tabii çünkü adamlar.
Siz bir yere gitmişsiniz ya hocam Braille şeyi var. Acaba orada mı geliştirdiler?
Olabilir belki bilmiyorum. Louis Braille'in anavatanı Fransa olduğu için tabii onlar Braille'e bu tür şeylere dikkat ediyorlar.
Bence yine de hani bakalım bir görelim kullanımını faydalı olabilir. Ama evet, tabii bunun için bir eğitim de almaları gerekiyor insanların.
Tabii ama bu eğitimleri de Skype üzerinden verebiliyorlar.
Öyle mi?
Tabii öyle bir şeyleri de var. Hatta ürünü alınca eğitimi öyle ücretsiz olarak 1,5 saatlik mi diyordu 1 saatlik mi? Eğitimi Skype üzerinden kullanma eğitimini veriyorlardı.
Evet.
Öyle bir hani, şey de vardı.
Yani hoş bir şey. Bir gazeteyi, bir kitabı. Ama tabii. Mesela büyük ihtimalle bunun Türkçe desteği de yoktur hocam.
Olsun. Tabii şu anda yoktur muhtemelen.
Türkçe karakterleri tanımıyor.
Ama tanıtılabilir yani bence çok kolay. Evet, hatta ama şey yapıyorlarmış. Aslında bence öyle bir şey geliştirsinler. Üzerinden geçiyorsun ya. Kelimeleri kısaltma olarak tanıyabiliyormuş. Mesela bağı gördüğünde bağcısı olarak gösterse epey bir kolaylaşır işin.
Hakikaten.
Tabii. Ya. Mesela öyle bir şey yapsa.
O zaman o hücre işlemci tek hücre olduğu için o
tabii
daha da önemli.
Bence o ilerleyen şeyde gelişir. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu ürün yeni olduğu için. Muhtemelen değişik opsiyonları gelişir ürünün. Ama şey de çok enteresan. Ürün renk tanıyıcı özelliği olması falan. Bir de şey güzel hakikaten. Tek formatında bir şeyini at, yolda giderken oku. Onu okudun, ya sıkıldım bunu okumaktan deyip şurada işte bir dergi var, şunu biraz bakayım, karıştırayım deyip.
Aynen. Ama şeyi merak ettim. Ya veya mesela uçağa, otobüse bindin, orada bir sürü broşürler veriyorlar için. Buraya yani onları falan okumak.
Onları muhtemelen okursun ya. Onlar çünkü normal, o da print yazı yani, el yazı değil ki.
Tabii tabii, onları çok rahat okursun. Aha. Bir sıkıntı yok alışınca. Evet. Yani bilmiyorum, ben hoşuma gitti yani ürün.
Bana da güzel geldi ürün hakikaten.
Şu bir de şey hocam, güzel. Ders kitabını açıp herkesle birlikte on sayfayı açtık, takır takır orada okuyacaksın alışınca.
Düşün, kocaman bir şey değil ya çok.
Şimdi cep telefonları falan aynı şeyi sağlamıyor. Çünkü fotoğrafını çekeceksin. Çektiğin fotoğraf doğru çektin mi, çekmedin
tabii,
mi?
Tabii o da var.
Daha ondan sonra onu kulaklığından dinlemen gerekiyor. Bundan şey de var. Dinlemen gerekmiyor. Bu braille okuyorsun.
Bence tabii çok bir de önemli. Bundan şey de var mesela. Noktalar işte alt ve üste gelen noktalar işte satırın dışına mı çıktın ne yaptın şey yapıyor. O aynı şekilde sesli okurken ya da ayrıdan açabiliyorsun galiba, onu da bilmiyorum. Hı hı. Sesli uyarılar da var öyle. Ses sinyal mesela satırın dışına taşmaya başlayınca.
Evet evet.
Öyle
evet.
Şeyleri de var. Özellikleri de var.
Acaba bir anda ne kadar bir satırın üzerinde ne kadar dolaştırmak gerekiyor? Sadece altında bulunan mı okuyor? Yoksa bir satırı bir anda görüyor da aşağı mı çekiyoruz? Acaba o nasıl oluyor?
Sanırım.
Ya ben hücreyi, ben mouse'u kaydırdıkça altındaki karakterde mi kayıyor? Yoksa o başka bir türlü mü gidiyor? Yani mesela karakter oka bastıkça bir sonraki karaktere mi geçiyor? O nasıl oluyor acaba?
Evet.
Orada tam görmediğimiz için.
Bir ara şey dedin desene, ben dinledim ama tam şeydi. Detaylı da hani şey yapamadım. Bir taraftan ürünü merak edip başka şehirde okudum onu dinlerken. Hı-hı. Sitelerinden. Orada epey bir anlatım yapmış yani o kişi. Kullanarak. İki yöntem şeyde kullanmış. Hem renkli, aman hem renkli, hem braille hem de şeyi. Hı-hı. Kendi saatte okuyordu işte. Bilmem ne killed by bilmem ne falan diye. Bir tane romandan bir bölüm falan okuyordu işte. Polis falan işte şöyle yaptı böyle oldu falan diye. Okuyordu braille'ler elinin altında.
Evet, hakikaten ilginç bir ürün.
Evet,
ama
güzel, değişik bir ürün. Ama şu anda hakikaten
eğer yeni şeyler duyarsak bunları da tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. Subbrail arkadaşlar diyelim. Ve evet, hocam yine bir müzik arası. Konularımız devam ediyor. Bugün programımız dolu olduğu için çok şey var. O yüzden sığdırmak için hızlı hızlı geçmek zorundayız arkadaşlar.
Evet. O zaman bir parça daha sonra yine konulara hızla devam edeceğiz.
Hocam arada bir single'ımızı ver yalnız. Seda'nın
single'ı veriyoruz evet. Ama bizim geçen hafta hani o hatırlarsan oyunda bir sorunumuz olmuştu.
Evet.
Şey sinyalimiz çalmamıştı.
Aha.
Bugün de o aynı sorunu şeyde veriyor. Bizim kısa jingle var ya. Onda, o
demek
yüzden
ki
ben
senin,
de,
senin o efekt şeyinde bir sıkıntı var hocam.
Evet, ben onu bir inceleyeyim şeyde de bakalım düzeltebilirsem.
Evet.
Giderebilirsem sorunu. Ekran çözünürlüğüyle mi oynadım acaba ben? Çünkü bu ekran çözünürlüğe göre çalışıyor biraz.
Ha, olabilir hocam. Sen
öyle bir şeyle oynadıysan tabii olay çözülür.
Yeniden
çözünür.
Mi kurmak gerekiyor?
Yok, onun basit bir ayarı var. Ben oradan düzeltirim tekrar da. Hı-hı. Ama diğerlerini çalabiliyorum. Sadece o kısa jingle'ı çalamıyorum. O ilginç.
Hocam şu an geçen programda da olduğuna göre genel efektlerle ilgili bir sorun var. Neyse, sen müzik verin falan.
Başlayalım. Olabilir evet. O zaman parçamıza devam edeceğiz.
Biz her hafta buradayız, 21'de yayındayız. Bilgisayar gibi müzik, her an paylaşmaya hazırız. Leaving you today.
Şimdi bir sergi duyurusu yapacağız.
Evet, enteresan bir sergi arkadaşlar, dediğin gibi.
Evet, gerçekten enteresan bir sergi.
Gidip görmek lazım hakikaten. Ben dediğiniz gibi biz bir gidebilirsek bir röportaj yapıp radyoda yayınlayacağız onu.
Ama şimdi haberini isterseniz burada bir okuyalım. Evet.
Status omine.
Neyse, internet geri geldi.
Dünyada bir ilk, sanatı algılamak için görmek gerekmez diyerek yola çıkan İsmail Acar, Golden Horn Projects'te 5 Duyu Kırmızı Oda Beyaz Oda adlı sergisi ile görmeyenlerin dahil olabileceği bir resim sergisi açtı. Görmeseniz bile hissedebileceğiniz sergi, ressam İsmail Acar'ın 12. İstanbul Bienali kapsamında 5 Duyu Kırmızı Oda Beyaz Oda adlı sergisi, aynı zamanda içinde barındırdığı performanslar ve mekan düzenlenmesi ile sanatı görmeden de algılayabilmeyi sağlayan çok yönlü bir sanat etkinliği olarak dikkat çekiyor. Dünyada bir ilk olan bu projeyle özellikle görme engelliler resimlerin heykellerine dokunabilirlerken tabloların üzerindeki röleflere dokunarak resmi algılayıp mekana yayılan kokularla resmi koklayabiliyorlar. Özel olarak bu sergideki eserler için üretilen çikolatalarla eserlerdeki temanın tadına bakabiliyorlar. Sergi mekanındaki plazma ekranlardan yayınlanan video performanslarda eserlerin seslerini duymayı sağlıyor. Sergi Beyaz Oda ve Kırmızı Oda olmak üzere iki mekan ve iki farklı eser grubundan oluşuyor. Sonsuz yaşam, ebediyet ve mana alemi olarak tanımlanabilecek beyaz odaya girdiğinizde size önce bir tat veriliyor. Bu tat size beyazı çağrıştırıyor. Hemen ardından mekanda bu tatla uyumlu bir koku hissediyorsunuz. Mege Gülçiçek tarafından özel olarak tasarlanan bu koku ebediyete davet ismini taşıyor. Aynı zamanda salondaki Semazen resimlerine dokunabiliyor. Video performansta da Semazen'in nefesini duyabiliyorsunuz. Bu dünyadaki yaşam ve madde alemi olarak tanımlanabilecek kırmızı odaya girdiğinizde de aynı süreçler geçerli. Bu odanın kapısı güllü pamuk, şekeri, karamel ve krem brülenin tatlı notlarıyla açılıyor. Adı ise Hayat Enerjisi. Buradaki eserlerden bazıları özellikle kör alfabesi olan Braille alfabesi ile hikayelendirilmiş ve formlar dokunarak hissedilebilmesi için röleflidir. Türk resim sanatının önemli eserlerinden Kaplumbağa Terbiyecisi'nin heykeli de gene bir salonda tamamen plastik aynalardan yapılan bir çalışma ile dokunarak Topkapı Sarayı Harem Odası'nı görmek mümkün. ...1 Ekim Cumartesi günü açılan sergi 27 Kasım'a kadar açık kalacak. Sergide satışı eserlerden elde edilecek gelirin bir bölümü sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere Aralık Derneği'ne bağışlanacak. Sergi için özel olarak tasarlanan kokular MG Gülçiçek imzasını taşıyor. Tatlar ise Pelit Pastaneleri tarafından üretildi. Beyaz Oda esans tasarımı konuşlu ebediyete davet. Sıcak ve baharatlı notların göz alıcı ortaklığını yansıtan bu tasarımda tarçın, karanfil ve çikolata akorları, Eğer Great çayının tazeleyici notları, karabiber, lavanta, yilang ve ada çayının aromatik etkileri hakim. Kapanıştaki Beyaz Oda neden patchouli ve meşe yosununun odunsu notları derinlerde hissedilen vanilyanın sıcaklığı ile hoş bir kontrast yaratıyor. Dingin ve kalıcı bir huzur .. Kırmızı Oda esans tasarımı konuşma hayat enerjisi, tatlı ve meyve notlarını içeren bu tasarım ahududu, böğürtlen, tarçın ve incir yaprakları ile bezenmiş bir lezzet şöleni .. İnci çiçeği, gül ve menekşe kokuyla çiçekli bir yön katarken dip notlardan kendilerini gösteren miskler vanilya çubuklarının tatlı notlarıyla eşsiz bir uyum yakalıyor. Enerjik ve çarpıcı .. Tat kurgusu görme engellilerin dünyasına renkli bir çağrışım yapma maksadı düşünülerek çikolata tat olarak kullanıldı. Beyaz çikolata, derin mistik tatların yanında amber, mispak ve ağırlıklı sakız ve süt tatlarıyla bir tazelik, mutluluk ve sükunet duygusu ön planda. Kırmızı tatlarda hayattaki renkler ve yaşam lezzetlerine karşılık gelen tatlar düşünüldü. Çilek, gül, kiraz çoğaltmaları ekseninde çilenin davetkar tadı öne çıkartıldı. Sanatçılar bölüm artists İsmail Acar ressam, sanat yönetmeni bölüm Bağ İnter Art Direktör Hülya Aksular Balerin, TC Kültür Bakanlığı Sanatçısı Rülü Ballet Dancer, TC Ministry of Culture Artist Burçin Büke Konser Piyanisti, Besteci TC Kültür Bakanlığı Sanatçısı Rülü John Jett Piyanist, John Poser, TC Ministry of Culture Artist.
Evet. Böyle enteresan bir...
Hakikaten hocam dinlerken bile ben...
Kendinden geçti değil mi? Yani ama ben şey dikkatimi çekti.
Biraz odadaki o tatları mesela evet. Çileğin çeyine...
O tatların kokuları bir an kokular. Tam bence bizim eyleme göre bir şey bu. Eylem muhtemelen şimdi uçuyordur. Hakikaten. Sabah olsa da bir an önce oraya gitsem, görsem şeklinde.
Bilmiyorum. Evet olabilir hocam. Yani eylemi tanıyorsak. Ama
evet, Galata'da bu etkinlik
evet,
bu arada.
Evet hocam tam olarak yeri nerede? Nasıl gidiliyor acaba bu ya? Bu
onun tam hocam. Öğrenip duyururuz olmazsa ama adresinin altında yazmıştı aslında orada adresi. Galata diye yazıyordu ama bir yer adresi.
Gerçekten ama yani düşünüyorum.
Merak edenler için de tekrar okumak isteyenler için de engelseyişim.com'da
haberin bulabilirsiniz. Detayını tekrar bulabilirsiniz. Sen bana adres aldın hocam.
Yazıyor. Haberi ressam kendisi gönderdi. Dün görüştük. Ben dedim bana maille gönderebilirseniz haberi.
Evet. Bunu, bu arada tebrik de ediyoruz ressam İsmail Acar'dı.
Evet hakikaten. Çok değişik bir çalışma ya. Yani yani bu hafta sonu başka bir çalışmaya katıldım. Orada da bir öğrenci arkadaşımız mimari sadece görsellik değildir üzerine değişik bir çalışma yapıyor. Hakikaten sanat da sadece görsellik değildir. Beş duyudan bahsetmiş zaten ressamda. Öyle kurgulamış adlarını eserlerinin. Değişik bir çalışma ya. Yani ben direkt şey duyardım, duştum zaten. Kaplumbağa Terbiyecisi diye bir tablo var. Bunu heykel olarak görmek, incelemek hakikaten enteresan olacak.
Hocam bak Eylem diyor ki Allah'ım Allah'ım tam hayallerimin ergisi. Ölsem de gam yemem artık diyor hocam. Gideceğim abi hemen gideceğim diyor.
Çok tam, güzel. Ben tahmin ediyordum Eylem'e hitap ettiğini bunu.
Gerçekten. Yani, bu, evet. Yani bir de yani hakikaten yani o müzelerde saçma sapan alıcı mekanların arasında gezmek.
Evet.
Bense böyle bir şey düşünmek. Hı-hı. Bunu sanatla yansıtmak falan. Çok güzel. Adamın nereden aklına geldi acaba?
Bilmiyorum işte röportaj yapınca soracağız o ayrıntıların hepsini.
Orada oluyor mu acaba her
sergi? Muhtemelen orada olur. Hı-hı. Olmazsa da ben telefonla bağlantı kurarım.
Evet evet.
Olacağı hocam, bir mutlaka, zaman evet, orada olacağı bir zaman konuşalım. Görüşürüz.
Bu hı-hı. Bence çok önemli çok bir şey. Gidip görmemiz gereken bir sergi gibi geliyor. Herkese de tavsiye ederiz. Çünkü kolay kolay böyle bir resim sergisini bir daha göremezsiniz.
Evet, evet. Bir de şey çok güzel ya. Resimlerin rölyefli olup hani kabartmalı olup dokunulabilmesi de ayrı bir güzellik.
Evet.
Yani orada sadece cam çerçeveler içerisinde resimler olup bu ne acaba diye bir şey anlamadan gelinebilirdi yani.
Evet, burada hani yani resimlere dokunarak neler anlarız ondan emin değilim ama evet, en azından
o tatlar, kokular
ve tatlarla oradaki ortamı hakikaten hissederiz.
Evet, evet.
Valla bak Eylem diyor ki ya abi zaten oyuncak müzesinden de bahsediyor. Hakikaten o da
ilginç. Evet Eylem bana onu anlattı dün. Oyuncak müzesine biz Eylem'le dün akşamki toplantıya beraber geldik ya. Orada Eylem oyuncak müzesine nasıl gittiğini, oyuncakları incelemek istediklerini ama oradakilerin izin vermediğini, sonra işte oyuncakları işte başka birinin gelip müzeyi dizayn etmek istediğini bu konuda. Oyuncakların bazı maketlerini, bazı oyuncakların yapıp bir odaya bunları koyup işte görmeyenlere inceletme konusunda. Eylem de o arada şey demiş tabii. Ben oyuncağın maketini değil ruhuna dokunmak istiyorum diye. Ve o arada Suna Yakın biliyorsun oyuncak müzesinin kurucusu. Suna Yakın tabii ortamdaymış. Kimsenin haberi yok. Peki al o zaman dokun demiş bir oyuncağı vermiş Eylem'e orada. Böyle 1969'larda piyasada oyuncak olarak satılan ay ayakkabısı diye böyle zıplanan bir ayakkabıyı sonra Eylem'le şey arasında Suna Yakın arasında işte bunu giyerdin ayağına giyemezdin olurdu olmazdı ayağına diye giymiş Eylem ve zıplamış bununla. Oyuncak müzesi de hakikaten benim gezmek istediğim yerlerdendi. Eylem'e de dün dedim Nokia Maps'e bulup ekledim ama gitme şansım olmadı daha diye.
Evet, evet.
Orası da hakikaten biraz daha böyle dokunmaya hitap ettiği için belki gezilebilecek güzel yerler arasında.
Bence de çok iyi.
Bugün hatta oyuncaklar üzerine konuşuyorduk ya. Herkesin aslında ruhunda böyle biraz bir çocuksu bir yönü vardır. Bunu kaybetmemek önemli aslında.
Evet doğru. Gerçekten ben de çok
oyuncak müzesi bu arada arkadaşlar Göztepe civarında gitmek isteyenler için de söyleyelim. Hakikaten bir gün gidelim Eylem ya Suna Yakın'da bir bağlantı kursan bir inceleyelim oyuncakları. Bir gezelim görelim bakalım.
Evet güzel olabilir ama özellikle bu sergi
bu sergi, evet, bu sergi
çok ilgi çekici bir şey.
Hakikaten gidelim.
Herkese tavsiye ederim. Biz mutlaka gideceğiz.
Evet. Evet.
Bana da geçen hafta Seçil Hanım bununla ilgili aradı. Hı-hı. Gelin diye. Biz de mutlaka gelmek istiyoruz dedi. Sana demeyi unuttum hocam geçen çarşamba falan.
Neyse bana ressamın kendisi aradı.
Ressamın kendisi biz nereden bulmuş?
Nuri Bey biliyorsun Köy Fotoğrafçılar Projesi'nden. Hı-hı. O da tabii bu tür şeylere yakın orada Galata'da. Galata ya, güzel bir kültür aktivitelerinin olduğu bir yer. Nuri Bey demiş işte bu arkadaşlarımızla görüşürseniz diye. O da dün benimle bağlantı kurdu.
Gerçekten çok güzel. Bu arada eylem çok güzel bir şey. Hafta sonları kendi oyuncağını kendin yap atölyesi.
Evet öyle bir atölye varmış. Evet onu, bak ondan bahsetmiyordum. Eylem iyi söyledi. Onu zaten duyunca ayrı bir sevindim çünkü böyle ben atölye çalışması işte kendin bir şeylerle uğraştığın şeyleri çok seviyorum. Yani o yüzden hakikaten kendi oyuncağımı kendim yapmak güzel olabilir orada gidip.
Evet gerçekten şey evet. Olabilir. Bu sergiye de mutlaka bekliyoruz. Bu tür şeyleri de belki bu radyo programı sene belki böyle şeylere gidip bunları özellikle biz bu konulara hep özen gösteriyoruz radyo programımız. Biliyorsun geçen sene de Serap Buyurgan'la röportaj yapmıştık.
Evet evet.
Onun üzerine konuştuk. Bilgi yarışmamızda bunu sorduk mesela. Aha. Bizim bilgi yarışmalarımızla ilgili ne soruyorsunuz diye soranlar olursa erişilebilirlikle ilgili her şey mesela bu oyuncak müzesi, bu sergideki ressamın
adı
seneye sorulacak sorulardan
evet,
biri olabilir.
Tabii ya. Ki.
Şimdiden aklınızda bulunsun
ya. Bir kenara not alın.
Evet, programlarımızı takip etmeniz sorularınız açısından size ipucu verecektir diyelim. Gerçekten önemli bir konu.
Evet.
Son bir konumuz daha kaldı hocam.
Son 10 dakikaya giriyoruz bu arada.
Son 10 dakikada ondan
evet,
kısa bahsedeceğim. Ve ondan sonra
bugün biraz fazla yavaş gittik. Şimdi ben biraz Karadeniz müziği çalarak
evet,
güzel değişik böyle sound'unu müzik şeyini çok beğendiğim bu grup Mecaz'dan bir Karadeniz parçası çalarak biraz hareketlendireceğim ortalığı.
Evet hocam.
Evet parçadan sonra buradayız o zaman.
Ben seni kes tutayım kolundan kaçırayım ben seni bu sevdanın yüzünden Rabbim kelletti beni bu sevdanın yüzünden Rabbim kelletti beni kes tutayım kolundan kaçırayım ben seni kes tutayım kolundan kaçırayım ben seni bu sevdanın yüzünden Rabbim kelletti beni bu sevdanın yüzünden Rabbim kelletti beni tut tut tut tut ipin ucu kaçayı lüt lüt tutuk çalayı gel gireceksen sevdalım aşk gemisi kaçayı gel gireceksen sevdalım aşk gemisi kaçayı gel gireceksen
bilmeyeceksen
yüzüleceksen aşk gemisi kaçayı gel gireceksen
bilmeyeceksen
yüzüleceksen aşk gemisi kaçayı hamsinin bakışları sevdiğimin kaşları hamsinin bakışları senin için düşürdüm böbreğimden taşları senin için düşürdüm böbreğimden taşları sevdiğimin kaşları hamsinin bakışları sevdiğimin kaşları hamsinin bakışları senin için düşürdüm böbreğimden taşları senin için düşürdüm böbreğimden taşları tut tut tut tut dibin ucu kaçayı lüt lüt lüt kaçayı gel gireceksen sevdalım aşk gemisi kaçayı gel gireceksen
yüzüleceksen
aşk gemisi kaçayı gel gireceksen
yüzüleceksen
aşk gemisi kaçayı aşk gemisi kaçayı şayırım takama bineyirim dalgalara şayırım senin tavırlar
parçayı.
Ondan.
Evet, aşk gemisi hakikaten kaçtı sonunda düdük çalarak. Evet.
Aşk gemisi kaçtı gitti, evet. Ama biz buradayız hala.
Biz buradayız, kaçmadık. Biz kaçmadık.
Şimdiki konumuz, bugün böyle her şey dolu dolu üst üste güzel program yapıyoruz. Carlos Mauro. Nasıl okuyacağım o?
Mauro.
Carlos Mauro. Ronaldo, Ricardo, Quaresma ve Carlos Mauro. Kim bu Carlos Mauro? Carlos Mauro kör bir mimar arkadaşlar. Görme engel gidiyor. Ben de daha yeni duyuyorum vapur bağırdı hocam. Böyle bayağı bir uzakta ses üstünden gidiyor. Kör bir mimar Carlos Mauro ama tüm hayatını kör olarak geçirmemiş. 2006 yılında kör olmuş.
Evet.
Ama ondan sonra da şeylerine devam ediyor projelerine.
Tabii yani ben kör oldum diye bir kenara çekilip bırakmıyor.
Bir kenara bırakmıyor. Için. Ve şöyle yapıyormuş. Oyun hamurları ve benzeri şeylerle çizimlerini yapıp daha evet. sonra asistanlar aracıyla bilgisayar ortamına geçiriyor. Yaptığı şeylerini.
Evet.
Ve İstanbul'a gelmiş bu geçen sene. Bak, adam İstanbul'a geldi bir geçen sene ve hiçbirimizin haberi olmadı. Böyle bir işte dernekler.
Ben maillerden okudum aslında.
Evet.
Daha yani, sonra da bir çalışmada bir mimardan duydum. Hatta bir daha gelirse ben seni tanıştırmak isterim dedi. Bir daha gelse de röportaj yapma fırsatı da bulsak.
Keşke ama.
Yo yani, aslında röportaj geçen. Yaparız onunla bir şekilde. Ben bir konuşurum hani maili, farsası, kaybını, mailini alırım. Maili varmış.
Web sayfasını vermiş bana zaten arkadaş.
Ben mailini de bulurum onu, sen merak etme. Röportaj yapma şansımız olursa röportaj yaparız onunla.
Evet, ben de gerçekten belki o da ileriki dönemlerimizde ama bu bir Pamukkale'ye benzer bir yapı tasarlıyor böyle banyo ve şeylerle ilgili bu kör olduktan sonra. Ve şeyi söylüyor özellikle, İstanbul'u çok beğeniyormuş, Osmanlı mimarisine çok hayran olduğunu benziyor. Çünkü Osmanlı mimarisinin özellikle akustik açıdan çok yararlı olduğunu, yani mimaride bir tek görselliğin değil kokunun, seslerin, aynen deminki şeydeki gibi kokunun, seslerin ve benzeri şeylerin de çok önemli olduğundan bahsediyor. Özellikle mesela Süleymaniye Camii'ni çok beğendiğini.
Ama Süleymaniye Camii'nin de akustiği hakikaten çok güzel.
Hakikaten çok güzel. Bir de avlu olması önemli diyor bu tür yerlerde. Evet. Avlu diyor, görmeyenlerin şeyini daha da arttırıyor diyor hocam.
Kesinlikle arttırıyor. O konuda ben de fikirim. Çünkü etrafı kapalı bir yer olduğu için mesela bastonla yürürken şey alıyorsunuz, geri dönüş alabiliyorsunuz şeyden, baston sesinden.
Evet, kesinlikle bence de. Çünkü her taraf kapalı olduğu için ona göre bir akustik ve akustik yerle ilgili bir fikir veriyor değil mi hocam?
Evet. Mesela ben bir yerin büyüklüğünü tabii çoğu görmeyende bu vardır. Bir yere girince orada kimse yoksa bile ne bileyim bir bastonu yere vuruştan oranın aşağı yukarı ne kadar büyük olduğu, oradaki yankıdan içinde ne kadar eşya, yani ne kadar derken sayı olarak değil tabii, eşya içindeki eşyanın yoğun olup olmadığı bile bazen çıkartılabiliyor.
Aynen gerçekten o da ilginç bir şey. İşte bu Carlos Mauro da bu şekilde yapıyor. Bir röportaj yaparsak ama yani 2006'dan beri 2006 tamamen görmesi nitesini kaybediyor. Ama şu an ders vermeye ve çalıştaylar düzenlemeye ve mimari işlerine devam ediyor. Projelerine de devam ediyor. Kendi kişisel web sitesi var. Hem Portekizce hem İngilizce. Böyle bir adam gerçekten. Bence bunu da burada belirtmemeden bizim programımıza yakışmazdı ondan bahsetmek.
Evet.
Şu an da çok detaylı bilgi yok Carlos Mauro ile ilgili elimizde ama daha detaylı bilgileri aldıkça yine sizinle de bunun içeriğini paylaşacağız.
Ben geçen sene şey üzerinde çalıştığını duymuştum. Havuzlarla ilgili ve bu konuda sanırım yardımcılarından araştırma yaparken Galatasaray Adası'ndaki havuzların tam araştırmak için kendine ideal bir yer olduğunu bulmuş ve Galatasaray'daki adasındaki havuzların planlarını istiyordu, nasıl yapmışlar diye. Onunla ilgili çalışma yapacaktı.
Evet, gerçekten önemli o da yani bir de böyle bir şey yani daha sonradan şey yapınca ona da yönelmesi değil mi hocam, hani
körlerin
akustik ve sesinde binada
evet.
sadece görsel boyamaların değil bunların da önemli olabileceği
şey bile önemli. Bir çalışma yaparken ben ona anlattım, duvarın malzemesinin mesela ahşapta biraz böyle sesi observe eden bir şey oluyor. Mesela konser salonlarındaki böyle duvarlardaki kumaş süngerimsi şeylerde daha böyle sesi alıyor. Ne bileyim, betonun işte değişik mozaik ya da beton şeylerin daha yansıtıcı özelliği var. Onlar bile çok etkili binanın kullanılan malzemeler şeyine, duvarlarında olsun, tavanlarında, yerlerinde.
Kesinlikle hocam, yani her türlü şeyin önemli olduğu bir dönem. Bu da böyle mimari. Ve son bir duyuru yapalım. Neydi hocam o, sen bahseder misin?
Evet. Ondan bahsedeceğim ben de, doğru, pardon. Hemen ben şey yapayım. Eksik bilgi vermek için hemen hızlıca açayım şeyi de. Ben bir an hazırlıksız yakalandım. Az önce hazırlanacaktım. Orada konuşmaya senin şeyi de daldım bir taraftan, mimar şeyine.
Evet, ben de bu arada Carlos Mauro ile ilgili başka elimde bir şeyler varsa onlardan bahsedeyim madem abi bulanıyor.
Evet, ben şimdi
Osmanlı bir tane röportaj vermiş Osmanlı mimarisine bağlı.
Evet arkadaşlar,
evet, bu mesela tarihi mekanlar engeller de hesaba katılarak inşa edilmiş diyor Carlos Mauro, ama hakikaten evet, onun için mi öyle inşa ettiler yoksa kendi şey yapmak için mi, o ayrı bir
ne diyor şey. Pardon, anlamadım.
Carlos Mauro diyor ki tarihi mekanlar Türkiye'de diyor engeller de hesaba katılarak inşa edilmiş diyor, ama ondan mı öyle yaptılar falan onu bilmiyoruz tabi. Bakın birçok birçok projeler yayınlamış ve 2006'dan tüm dünyalara hitap eden mimari yapılar hitap ediyor. Ve 2010 yılında Türkiye'ye geliyor, Özürler Vakfı'nın kongresinde diyor. Ve bu da workshoplar düzenliyor hocam. Evet, çoklu duyulara hitap ettiğinde mimari yapılar engellerin şeyine de çok daha fazla şey yapıyor hocam. Ve bunun içinde Süleymaniye mesela avluların ne kadar önemli olduğunu demin bahsettim. Mesela kendisinin bir projesi vardı. İstanbul. Mesela bir termal projesinde de hocam Pamukkale'den esinlenmiş.
Pamukkale hakikaten
mesela kayalıkların sahil şeridine doğal dalga oluşturuyormuş. Oyakları da termal havuzlar olarak dizayn etmiş. Herkes diyor bu termal havuzlara oturarak denizin kokusunu duyuyor ve yosunlara dokunabiliyor. Yani hem termal hem böylelikle de şey yapabiliyor. Hem de tuzlu suyu tadarak spa keyfi yaşıyorlar Porkeli'deki. Buna göre yapmış oradaki termal.
Yani yaptığı şeyleri de var yani orada.
Tabii. Yani böyle bir şey yapıyor ya. 2007'de. Porkeli'deki bu termal şeyde işte kaplıca gibi yerde insanlar oturuyor. Deniz kenarındaki oyukları bu şekilde düzen ediyor.
Çok güzel ya.
Ve düşünsene bütün duyularına hitap ediyor. Evet, hem orada bir havuz. Evet. Hem denizin kokusunu duyuyorsun. Yosunlara dokunuyorsun. Tuzlu suyu tadıyorsun. Bütün duyularına hitap eden bir şey gerçekleştiriyor.
Evet, hakikaten. Yani
aslında kastetti. O değişik. Bir tane almış. 2007'de yapıyor bu şey projeyi.
Mesela. Evet. Ben de hemen daha bahsedeceğim bir şey varsa hocam anlatabilirsin.
Yok, bu kadar.
Ben de buldum şeyi, duyuruyu. Evet arkadaşlar, şimdi burada bu engelli Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nin tarafından geldi bu duyuru. Şeyde yapıldı. Burada herkesin erişim 2012 diye bir şey düzenlenecek, sempozyum gibi bir çalışma. 21 Ekim'de düzenlenecek bu çalışma ve şeyde Ataköy Yunus Emre
Kültür Merkezi'nde.
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Ve işte
Şükrü Sürmen adına.
Evet, Şükrü Sürmen adına. Şükrü Sürmen'i biliyorsunuz, kaybetmiştik yakın zamanda. Şükrü Sürmen kimdi diye soran olursa, Şükrü Sürmen erişebilirlikle ilgili çalışmalara destek veren, katılan o da engelli bir mimardı aslında.
Evet, fiziksel engelli
bir mimar. Fiziksel engelli, ortopedik engelli bir mimardı. Onu da kendisine rahmetle anıyoruz buradan.
Geçen sene.
Saygıyla. Evet, evet, geçen sene. Olmadı, olmadı galiba. Evet, bir yıl olmadı galiba daha. Belki o zamandır, tam hatırlamıyorum ölüm yıl dönümünü. Tam hatırlayamıyorum çünkü hakikaten.
Doğru.
Erişebilirlik anlamında destek veren, özellikle de kendisi bir tekerlekli iskemle kullanıcısı olduğu için ve bununla yaşamak zorunda olduğu için kalitesiz, gelişigüzel yapılan yağmur olukları konusunda çok mücadele verirdi. Çünkü bu oluklar biliyorsun tekerlekli iskemle tekerleklerini rahat hareket ettirmeyi engelleyen yapılar olduğu için bunların daha düzenli, daha erişebilir yapılmasını ve ama su akışını engellemeyecek şekilde dizayn edilmesi konusunda epey uğraşmıştı kendisi. Burada işte bu özürler yasasıyla işte şeyle çıkan yasayla işte 2012'de sona erecek süreyle ilişkin bir çalışma, işte neler yapılmış şu ana kadar ve ne olacak yani bu şey. Bunların tartışıldığı, yapılan erişebilirlikle ilgili yapılan çalışmaların tartışılıp konuşulduğu bir sempozyum olacak.
Evet. Gerçekten bu da güzel.
İşte yine konuşmacılar, konuşmacıları yazmamışlar ama konuşmacılar olacak. Yine sorular sorulabilecek tabii orada. Şeyler, katılmak isteyenler arkadaşlar 18 Ekim çarşamba gününe kadar, çarşamba saat 16'ya kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Sempozyuma katılım ücretsizmiş. Ömürlük Türk Ömürlük Felçleri Derneği Başkanı Ramazan Baş ve katılım içinde Fuat Delibaş'la bağlantı kurmak gerekiyor. Bu da bu... Türkiye Ömürlük Felçleri Derneği basın sorumlusuymuş. Orada da mailleri yani, var zaten. Şeyden de hem kendi web sayfalarından hem de bizim sayfadaki duyurudan oradaki maillere, telefonlara ulaşıp kayıt
engelseçim.com'a girerseniz çok daha detaylı buradan, bilgi alma şansına sahipsiniz diyelim arkadaşlar.
Ulaşabilirsiniz.
Evet, programımızda hocam bugün yine de saatimizi yaklaşık olarak 21.03 olmuş saatimizi açmışız.
Biraz geç girmiştik demiş.
Evet, geç girmiştik onu şey yaptık. Neyse ama dolu dolu bir program oldu.
Güzel bir program herkese oldu. Katılımını için teşekkür ediyoruz. Hakikaten.
Ve programımıza burada yavaş
haftaya
yavaş
burada yapıyorum. Olacağız yine arkadaşlar. Çarşamba günü.
Ne yapacağız? Biz de bilmiyoruz. Haftaya gelince göreceğiz. Ama yine güzel değildi işi konuları sizinle.
Ben tabii programı yine hafif bir parçayla ama üniversitedeyken hakikaten dinlemekten keyif aldığım güzel bir parçayla kapatmak istiyorum.
Evet, son parça.
Scorpion'dan Still Loving You diye bir parça.
Evet, Still Loving You, Scorpion.
Evet, Scorpion.
Scorpion akrep demek değil mi hocam?
Ha, Scorpion akrep demek. Hatta burçlarda da geçiyor galiba Scorpion diye.
Evet.
Burçlarla ilgili meraklı olanlar bilmiyorum. Burçlara merak pek yoktur bende de.
Vallahi bayağı şeyleri merak vardır onların.
Tabii her gün burcu ile ilgili yorumlarını okur.
Ama işte gerçek burç bütünleri her günkü o yorumları okumuyor. Daha farklı.
Evet, onlar başka
şey yaptıkları şeyler var. O bu günlük burç yorumları çok sağlıklı değil hocam.
Evet.
Evet,
evet, o zaman
biz de hoşça kalın diyoruz herkese ve iyi akşamlar
diliyoruz. Görüşmek dileğiyle diyoruz. İyi akşamlar.
Hoşça kalın.
I will be there. Başlamadan bir şut atsana. Son bir şut atabilir miyim
at hocam? At hocam,
at. Vur. Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Eyvah. Cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık. Bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti. Arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı. Hadi hadi görüşürüz.
Hadi gidiyoruz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz?
Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce toplayın. Baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidin.
Toplamak isterdik. Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Toplayın 2 dakika var hocam. Toplayın 2 dakika var. Koşun.
Hadi koş koş koş.
İnanamıyorum ya. Hala aynı şeyi yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz.
Hayal ufkunuzu genişleten program. Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında.
Radyo Gören Parmak'ta.
Ben Engin.
Ben Hadi.
Hepinizi bekliyoruz.
Biz her hafta buradayız. 21'de yayındayız. Bilgisi gibi müzik. Her an paylaşmaya hazır.